Merhabalar herkese. TNT Podcast'in 4. bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tuncer Aydarlar.
Ben Taylan Akıl.
Bu bölümümüzde uzun zamandır iyi işlere aç kaldığımız Star Wars tarafında bir anda çıkıveren ve yüzümüzü güldüren, adeta franchise'a dair neşemizi yerine getiren Andor'dan konuşuyor olacağız.
Abi evet, ya sadece franchise hakkında değil, genel olarak böyle hani bir televizyona ve sinemaya dair içimizde bir kıpırdamaya sebep olan diyelim. Bayağı heyecanlıyım konuşacağımız için çünkü daha yeni bitirdim.
Evet. Yani zaten bu çarşamba sezon finalini yaptı. Evet. 12 bölümlük sezonunu çok da çarpıcı bir final bölümüyle birlikte bitirdi.
Sen 3 aydır takip ediyorsun. 12 haftadır yayınlanıyor diye biliyorum.
12 hafta değil aslında. 10 haftada yayınlandı. 10 hafta. İlk 3 bölümünü bence mantıklı bir hamleyle tek seferde sefer yayınladılar. Sonrasında haftalık olarak yayınlandı.
Neredeyse 3 aydır takip ediyorsun. Ben hani daha bu hafta içerisinde yani 4-5 günlük süreçte 12 bölümü tükettim. Ve hala etkisindeyim.
Şimdi çok kısaca şeyden bahsedelim. Bugünkü programımız nasıl olacak? Aslında Andor çok güzel bir şey yapıyor. Hikayesini bir sezon boyunca anlattığı hikayeyi 3'er 4'er bölümlük hikaye parçalarına bölüyor.
Evet.
O yüzden belki bugün de spoilersız kısımda yine diziyle ilgili genel olarak ne düşünüyoruz, insanlar izlesin mi izlemesin mi'den kısaca bahsettikten sonra hikaye örgüsü ilerleyip böyle biraz daha toplu bir düzenli derli toplu bir anlatımla toparlayabiliriz sezonu.
Aynen.
Sonunda da işte sezon finali ve bir dahaki sezonda neler olacağına dair fikirlerimizi konuşuruz. Aynen. Uyar mı?
Uyar abi, gayet de makul. Öncelikle ben bu soruyu sana soracağım.
Tamam.
Benim ne düşündüğüm çok belli. Kıpır kıpırım bölüm başladığından beri. Andor'u nasıl buldunuz Tuncer Bey? Yani
Andor'a bayıldım ya. Yani daha az bir şey söyleyemem gerçekten. Hani şaşırtıcı şekilde bu sene televizyon tarafına, yani artık bunların televizyon demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çoğu video on demand'de direkt dijital platformlara geldiği için, ama hani dizi formatında yapılmış işler arasında en başarılı bulduğum diyebilirim. Yani Andor'la şu anda doğrudan kıyasa sokabileceğim kalitede gördüğüm tek iş Better Call Saul. Ama onun da hala son bölümlerini izleyemedim. Bir de aslında senin de dediğin gibi bir yerde farklılaşıyorlar.
Evet. Ya çünkü ya Better Call Saul'un son bölümünü, son sezonunu değerlendirirsek 2022'de çıkan 6. sezonunu, o koca bir 6 sezonluk hikayeyi artık böyle kapatışının bir hikayesi. İlk sezonlarını kıyaslayalım demişim, kıyaslayacaksak bile, ki onda bile çok farklı kulvarlardalar. İkisinin de kusursuz olduğu şeyler bambaşka alanda. Hani yazımlarını tartışabiliriz ama iki tane mükemmele yakın yazımı da ne kadar tartışabilirsin, ne kadar kıyaslayabilirsin yani.
Ya o tarafta şöyle komik bir şey var aslında. Andor benim, bu arada zaman zaman Andor, zaman zaman Andor diyeceğiz muhtemelen, evet, ama Andor demeyi daha güzel buluyorum ben. Aynen. Daha ağız dolusu. Benim Andor ta Rogue One döneminde tuttuğum bir dileğin gerçekleşmesi aslında. Çünkü Rogue One'da yanlış hatırlamıyorsam işte açılışı Jyn Erso, ana karakterin babası olan Galen Erso üzerinden yaptıktan
Matt Mikkelsen
sonra
abimizin canlandırdığı
gördüğümüz ilk sahne Andor'un işte bir muhbirden istihbarat alıp sonra da soğukkanlılıkla adamı öldürüp işte bir yerlere tırmanıp kaçmaya başlamasıyla açılıyor film.
Evet.
Ve hani Andor'da film boyunca işte isyan için, asiler için her şeyi yapacak, belli sınırları artık aşmış. Ama yani bedelini ödemekten de mutlu değil ama barışmış. Bununla barışmış.
Ve bağlantıları olan
bir karakter olarak görüyoruz. Şimdi Rogue One'ı izlediğimde benim o zamanki aklımın düşünebildiği şey, aa bu adamın işte başka maceralarını izlediğimiz, işte asiler için başka görevlere çıktığı böyle bir dizi izlesek, casusluk dizisi olsa ne kadar güzel olur. Bir Andor dizisi aldık ama benim hayal edebileceğimden çok daha üst kalitede bir şey aldık. Gerek yazımıyla, gerek oyunculuğuyla, gerek yönetmenliğiyle, gerek prodüksiyon tasarımı, kostümü, osubusu. Yani gerçekten hani sinemaya dair bir şeyleri överken çoğunlukla işte farklı elementlerin bir araya gelip uyum içinde bir ürün ortaya koymasından bahsediyoruz ya. Her kaleminde ortalamanın çok çok üstünde bir iş çıkartmış bir proje Andor. Sonuç olarak da uzun zamandır insanların Star Wars ile ilgili umutlu ve mutlu konuşmadığı kadar iyi bir yerde kaldığını görüyoruz
aslında.
Hele
ki son üçlemeden sonra yani, ki ya ben Rogue One'dan sonra benzer bir düşünceye sahip değildim ama Rogue One da benim böyle yeni nesil Star Wars filmlerinden açık ara en beğendiğim. Bunu da daha öncesinde böyle konuşmuşluğumuz var seninle de. Yani Solo'ya kıyasla olsun, yeni üçlemeye zaten hiç girmiyorum bile. En beğendiğim iş açık ara. Ve hatta oradaki karakterlerin işlenişi olsun, nasıl birbirlerine çok da fazla, yani gerektiği kadar önemsiyorsun sadece. Ama böyle filmin sonunda spoil etmeyeyim şimdi. Ama hani filmin sonundaki olaylardan sonra da böyle o kadar da şey değilsin. Hani umursamaz da değilsin ama böyle gözlerinden yaş da akmıyor. Çok tadında bir işleniş vardı. Karakterlerin aralarındaki ilişkilerde ve karakterlerin arka hikayeleriyle alakalı. Arka plan hikayeleriyle alakalı. Andor'u ben yapılışından bile pek haberim yoktu.
Hı hı.
Yani sen hatta şey ya 2018'den beri mi yapıyordun?
Evet, ya ona dair çok ufak bir arka plan bilgisi verebilirim ben. Hı. Aslında güncel Star Wars'un da Andor'a nasıl geldiğiyle de ilgili.
Evet.
Şimdi önce Force Awakens çıktı ve artık yeni bir Star Wars döneminin başlayacağının işaretini verdi aslında. Hı hı. Force Awakens birazcık karmaşık tepkiler alan bir filmdi. Çünkü bir takım aklı başında insanlar işte Episode 4'e çok benzemekle, aslında masaya çok da yeni bir şey koymamakla filmi eleştirse de genel çoğunluk yeni bir Star Wars işi gördüğü için mutluydu. Ve Force Awakens'a da yani orijinal çok bir şey sunmamasının dışında kötü bir film diyemeyiz pek de.
Hı hı.
Çünkü işte görsel efektleri düzgün, hikayesi devrimsel olmasa da okey, yani elle tutulabilir bir hikaye falan. Fena olmayan bir açılış yaptı ki zaten gişede de devasa bir başarı göstermesiyle birlikte herkesi mutlu eden bir yerdeydi aslında.
Evet.
Şimdi o dönem Disney'in aklında şöyle bir plan vardı. Bir ana filmler dedikleri işte bölüm 7, 8 ve 9, bir de antoloji filmleri dedikleri Star Wars içindeki tekil hikayeleri işleyecekleri filmler. Ve hani planı da şu şekilde yapıyorlar. Bir yıl ana film çıkar, aradaki yılda antoloji filmi çıkar. Tekrar ana film çıkar, tekrar antoloji filmi çıkar gibi gibi. Ve bugün sonradan dizi olarak gördüğümüz işte Book of Boba Fett'tir, Obi-Wan'dır gibi projelerinde vaktinde antoloji filmi olarak yapılması da ciddi ölçüde değerlendirilmişti.
Hı hı.
Force Awakens'ı aldık. Sonrasında araya Rogue One girdi. Episode 8'den önce, Force Awakens'tan sonra. Ve aslında İnsanlara Star Wars içinde daha önce çok da alışkın olmadıkları bir ton verdi.
Evet.
Çünkü Andor'da da devam ettirildiğini gördüğümüz biraz daha işte ağır, karanlık ya da hani yetişkinlere yönelik denebilecek bir yerden giriş yaptı. Tamam, yine işte umut dolu verdiği mesajlar vardı ama bir yandan da yani temelinde bir intihar görevine çıkan bir takımı izliyoruz. Evet.
Ve normal insanlardan oluşan, hani böyle aralarında çok da öne çıkan bir karakter de yok aslında.
Evet, yani işte güç kullanabilen insan, evet, diyebileceğimiz bir tane Chirrut İmve karakteri vardı ama onun dışında hepsi
yani
sıradan insanlardan oluşan bir takım. Ve sonunda hepsinin öldüğünü biliyoruz. Yani bu, evet, artık spoiler olmayacaktır. Star Wars'la ilgili üstünden yıllar geçmiş bir şeyin çok da spoiler olacağını sanmıyorum ama.
Bir de Andor bölümü hani artık Rogue One. Ben hani ilkten bir tereddüt ettim de doğru diyorsun.
Evet, yani Andor, işte Jyn Erso, Chirrut, yanındaki Base karakteri, hı-hı, pilot olan karakter. Ya o göreve çıkan bütün karakterlerin öldüğünü de gördük Rogue One'da aslında. Sonrasında gelen Last Jedi, benim çok sevdiğim, hatta modern üçleme içinde en sevdiğim film olmakla birlikte çıktığı dönem yerden yere vuruldu. Hayranlar nefret etti. Ve sonrasında aslında Star Wars'un ilk filmleri ve dizi, o zaman dizi yoktu gerçi, ilk filmleriyle yakaladığı ivmenin yavaş yavaş kaybedildiğini, sonrasında da keskin bir düşüşe geçtiğini gördük. Yani arada çıkan Solo'yu kimse neredeyse beğenmedi ki bence, evet, o kadar kötü bir film de değildi.
Evet, o kadar da değil. Ya beklenen Solo filmi o değildi yani.
Sonrasında eğlenceli gelen değil. Rise of Skywalker'la birlikte sen de ben de Star Wars seven birçok insan da yapacağınız işe tüküreyim diyerek, evet, aslında franchise'la bağlarını bayağı koparmaya yaklaşmış.
J.J. Abrams'la hala aramız çok bozuk.
Oraya girmeyelim, bu başka bir
adı lazım olsun değil olarak, değil mi?
ama sonrasında dizi tarafında aslında işlerin iyi gittiğini gördük. Yani Jon Favreau'nun başı çektiği Mandalorian projesi, insanların Rise of Skywalker'la birlikte damağında kalan o kötü tadı belli bir ölçüye kadar silebildi. Özellikle tabii bunda Grogu'nun, işte Bebek Yoda karakterinin aşırı tatlı olup izleyici çekmesinin de büyük bir etkisiyle birlikte.
Evet.
İnsanlar yavaş yavaş Star Wars'a doğru biraz daha ılımlı bir iklime itilmeye başlandı. Şimdi sonrasında gelen dizilerle ilgili ben çok pozitif bir noktada değilim. Ne Book of Boba Fett ne de Obi-Wan benim çok çok keyif aldığım diziler olmadı. Hatta ikisiyle ilgili de baya kötü şeyler söyleyebilirim. Ama kanaldaki birkaç video eseyde zaten bunlardan bahsettim daha önce. O yüzden tekrarlama gereği görmüyorum. Hayranlar tarafından genel olarak beğenildi ama diziler. İzlenmeleri yüksekti. Bir de evet, hani hayran içeriği diyebileceğimiz, işte fan service diye geçen, biz böyle insanlara alkışlatacak, işte tezahürat edecekleri sahneler verelim kafasına çok oynayan dizilerdi
ikisi de. Başarılı da sahneler ama hani o kadar. Kontekst içerisinde çok da başarılı olan şeyler yoktu.
Evet, yani Mandalorian'ın genelde ikinci sezonunda da işte Dave Filoni'nin sağ olsun 2-3 bölümde bir işte Ahsoka'dır, Boba Fett'tir, Luke Skywalker'dır, odur budur bir sürü hayran favorisi karakteri işin içine sıkıştırmasıyla birlikte hani Star Wars severler içinde de bir ayrışma oldu aslında. Hı hı. Bir grup abi bize fan service vermeyin, biz kaliteli içerik istiyoruz deyip Star Wars'la bağlarını giderek koparmaya yaklaştı. Diğer bir grupta abi zaten bu service edilen fan benim. Hani hayranlar için yapılan şeyler benim için yapılıyor zaten diyerek mutlu mesut bir şekilde dizileri izlemeye devam etti. Ben ve kendi içinde bulunduğumu düşündüğüm hayran tatmininden uzak grupta artık şöyle bir algı vardı. Biz korkuyorduk abi. Yani Andor fragmanları geliyor, görüyoruz. Çok da iyi görünüyor. Hı
hı. Daha ama da korkutucu.
Ya heyecanlanmaya korkuyorduk artık. Evet. Çünkü bir kez daha beklentim kırılsın istemiyordum ben. O yüzden her şey, diziye dair gördüğüm, duyduğum, okuduğum her şey iyi görünmesine rağmen ben heyecanlandırmamaya çalıştım kendimi dizi başlayana kadar. Ama ilk 3 bölümü birlikte yayınlandı. 3 bölümü arka arkaya izledik. Ve dedik ki wow.
Ya evet, mesela ben abi ya elbette senin kadar hakim değilim Star Wars evrenine. Hani gelen materyalleri izliyorum falan ama yaptığım okumalarda çok fazla Star Wars çevresinde olmuyor. Sen onları da yapıyorsun araştırmalarıyla beraber. Ben sadece hani izleyen adam olarak bile Andor'u şu ana kadar bekletmemin sebebi oydu. Hani sen tabii daha böyle 4. haftasından övmeye başlamıştın zaten, görüyordum. Hani sizin yaptığınız canlı yayında da konuştuğunuz kadarıyla biliyorum. Ya Obi-Wan'ı falan da ben öyle izledim zaten. Bir beklettim. Hani bir anda böyle tek bir nefeste bitireyim ki hani böyle benim canımı sıkmasın falan diye.
Obi-Wan'ı tek nefeste bitirmek ben şey gibi geliyor. Yara bandını tekte çekmek,
evet,
yani.
O direkt travma.
Bir kere acısın geçsin.
O travma oldu. Ama Andor'da hani hem senden böyle çok güzel şeyler duyunca hem de Twitter'dan falan önüme gelen tweetlerden de çok böyle başarılı olduğuna dair yorumlar falan görünce umudum artmıştı. Artık şeye bekledim ben de. Tamam, hani bu keyifli bir binge watching olacak. Tek seferde böyle. O yüzden 4 günde zaten bitirmiş oldum. Ama aynı kaygıyı yaşıyordum yani ben de.
Ya Andor'la ilgili diğer Star Wars projelerinden farklı olan bir takım şeyler var ve aslında başarısının büyük bir kısmını da bunlara atfetmek mümkün. Hı hı. Şimdi bir kere işte daha önce de söylediğimiz gibi Book of Boba Fett ya da Obi-Wan gibi dizilere kıyasla çok daha uzun bir prodüksiyon sürecine sahip. Yani Book of Boba Fett ve Obi-Wan gibi diziler muhtemelen biraz daha böyle ısmarlama iş kafasıyla işte kısa bir zaman periyodunda çekilip hemen post prodüksiyona konup yayınlanan ve hani bir yıl, bir buçuk yıl gibi sürede servis edilen diziler. Hı hı. O yüzden de zaten Mandalorian'da kullanmaya başladıkları ve sonrasında her işte artık birazcık da kolaya kaçmak olarak değerlendirebileceğimiz bir teknoloji olan işte volüm. Volüm nedir? Çok kısaca bahsedelim. İşte ILM, Industrial Light and Magic, George Lucas'ın 77'de ilk Star Wars'un efektlerini yapmak için o dönem kurduğu ve o dönemden beri Hollywood'un en büyük görsel efekt şirketlerinden biri olan firmanın geliştirdiği yeni bir teknoloji. Bunu işte günümüzdeki modern filmlerin birçoğu da kullandı. Mesela Batman'in en basitinden o kadar düşük bir bütçeyle o kadar güzel bir görsellik yakalayabilmesinin mucitlerinden de bir tanesi aynı zamanda volüm. Volüm nedir? Burada konuşan iki tane karakter var. Arka plana, devasa bir LED ekrana istediğin manzarayı yansıtıyorsun ve birazcık da alan derinliği verdiğinde zaten o karakter sanki işte arkasında çöl varmış da önünde konuşuyormuş gibi
Işıkla
oluyor.
Işıkla bitiriyorsun onu.
Tabii bu ne sağlıyor sana? Set tasarımından büyük bir tasarruf elde ediyorsun. Çünkü nedir? İşte karakterin birebir etkileşime geçebileceği objeleri fiziksel olarak oraya koyduğun sürece etkileşime geçmeyeceği arka planı istediğin anda değiştirebilme şansı veriyor.
Evet.
Devasa setler inşa etmek zorunda değilsin. Set geçişleri arasında saatlerce beklemek zorunda değilsin. Bir de bunu birlikte yayınları yaptığımız Sarp Kürkçü de defalarca söylemişti. Aslında Mandalorian'da ekstra mantıklı bir teknoloji. Çünkü abi parlak kask takan bir karakterdeyken ışıklandırmayla uğraşmanı tek seferde çözmüş oluyor aslında. yansımaları vesaireyi de. Çünkü arkaya görüntüyü yansıttığın için o gerçekten kaskın üstünden yansıyor. Böylece yeşil arka plan üstünde çeksen tek tek birilerinin rotoscopingle o kask üzerindeki görüntüye yansımalar eklemesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor.
Ekstradan post prodüksiyon işinden kurtulmuş oluyorsun.
Böyle. Evet ama işte öte yandan da böyle çamursu bir görüntü veriyor arka plana. Çünkü her şeyi karakteri fokusta tutup arkayı fokus dışı, odak dışı bırakarak çekmek zorundasın. Bir yandan da asla o gerçek setin sana verdiği derinliği, işte güzel görüntüyü sağlayamıyor.
Otantik havayı da aynı şekilde.
Şimdi Andor'a girerken şöyle güzel bir şey vardı. Fragmanlardan şeyi biliyorduk. İşte Ferix'te geçen sahnelerin falan gerçekten set inşa edilip çekildiğini biliyorduk. Ama bir yandan da fragmanlarda da aslında çok güzel bir iş yapmışlar. Andor'un bütün fragmanlarında neredeyse sadece Ferix'i görüyoruz. Yani Aldani'ye dair ya da işte hapishane sahnelerine dair hiçbir şey neredeyse yoktu fragmanlarda. Bunun ötesinde dediğim gibi Obi-Wan ve Boba Fett gibi işte 6 ayda 1 yılda neyse yapılıp paketlenip sunulan diziler dışında Andor'un yıllar süren bir yapım süreci var. Ta yani Rogue One'dan 1 yıl kadar sonra yanlış hatırlamıyorsam yazımına başlanıyor. Yazımı uzunca bir süre alıyor. Sonrasında çekimleri 9 aya yakın bir sürede yapılıyor. Çünkü gerçekten dizide gördüğümüz bütün büyük setleri inşa etmişler. Bildiğin onun içinde kamera dolaşarak evet. Çekiyorlar her şeyi.
Ya şey zaten hani kayıttan önce de şey demiştim sana. Abi gözüm hakikaten şey aradı böyle. Hani bir CGI wall falan aradım yani. Orada bir perde vardı oraya yansıtmışlar. Hayır abi. En arka plandaki böyle hani komodin bile şey. Gerçek yani. Hani ki alakası yok sahneyle. Arkada kapının köşesinde falan duruyor yani.
Ya bu arada buna dair tabii şöyle bir şey de var. Andor'a baktığımızda diğer bahsettiğim işte Boba Fett, Obi-Wan gibi dizilere kıyasla net bir özen farkı görüyoruz. Abi bu özenin gösterilebiliyor olmasının en büyük nedeni zaten her şeyin bu kadar önceden netleştirilmiş olması. Çünkü buna dair mesela Obi-Wan'da çalışan set tasarımcısının falan açıklamaları var. Adamlar da yaptıkları işten memnun değil. Çünkü şey diyor adam yani ben o gün sete geliyordum. Bana böyle bir sete ihtiyacımız var diyorlardı. Bir gün içinde işte virtual environment'tan giriyor, seti hazırlıyor, arka plana yansıtıyorlar, çekiyorlar. Yani böyle bir işte zaten o kadar ince detaylarla uğraşamazlar. Ama Andor'da neyi biliyoruz? Sen zaten bir yıl önceden senaryonu yazmışsın. Aynen. Senaryoyu bütün departmanlara iletmişsin. O esnada yapılması gereken kostüm de yapılıyor. Arkaya konulacak bir obje varsa o da yapılıyor.
Propların bile hepsi belli.
Nerede hangi görsel efekti kullanacağın da belli. O yüzden sen atıyorum işte Ferix'teki final sahnesini çekerken bir yandan Aldani'deki sahne için gereken CGI zaten render'a alınmış arkada. O yüzden işte aslında görsel efekt takımına da çok büyük bir süre bırakıyorsun.
Yönetmene de çok büyük kolaylık.
Dolayısıyla oradaki işin kalitesi de fark ediyor. Yani şeyleri falan görüyorduk. Spoiler'a vermeden söyleyeyim. Belli başlı sahnelerde bazı gemilerin işte eski olmasıyla ünlü bir gemi o. Ve kalkışında hani... Kalkarken işte motorunun teklediğini, ne bileyim kıyısındaki bir plakanın kalkarken savrulduğunu, titrediğini falan görebiliyorsun. Ya bunlar hakikaten görsel efektine uğraşabilecek kadar vaktin olmadan yapamayacağın eklemeler.
Kesinlikle öyle.
Ama bir yandan da bitirilmiş işe çok ayrı bir prodüksiyon değeri katıyor. Yine bir diğer farklılığı Andor'un diğer Star Wars dizilerinden sıfır hayran servisi.
Evet. Yani abi ya şeyden bahsediyoruz ya şimdi ufaktan spoilerlı bölüme geçeriz bir 5-6 dakikaya ama şey diyorduk ya hani abi kaç bölüm sonra falan sadece Emperor lafını duyduk diye. Hani ışın kılıcı göstermeyi bırak. İşte bizim bize o Star Wars'u satan şeyler neydi? Efendime söyleyeyim ışın kılıcıdır işte onun ışın kılıcı savaşlarıdır. İşte Inquisitor'lardır, Darth Vader zaten artık. Rogue One'da mesela o fan servisini yapmışlardı yani son 5 dakikalık sekansta. Her ne kadar güzel bir sekans olduğunu düşünsem de. Yok abi, sıfır. Hani bir şey göstermeyi bırak, lafı bile böyle sezonun sonlarına doğru falan geçmeye başladı yani. Ki o da böyle çok önemli bir şekilde geçmiyor. Hani lafın arasında böyle, ha ben de geçen işte İmparator'la konuştum falan diye geçiyor yani. O yüzden hani... Şeyi hissettim. Ya evet Star Wars'un gerçekten enteresan olmak için bir ışın kılıcına gerek yok abi. Biz hep öyle biliyoruz. Bize hep öyle satıldı. En büyük reklamı oydu çünkü. Ama Andor direkt bunun somut kanıtı. Bu evren zaten yeteri kadar enteresan ve içinde çok fazla altın materyali var. buyurun diye böyle bir tepsi de sundu yani.
Şimdi Andor'un diğer dizilerden farklılaştığı ve aslında elini rahatlatan kısımlara geri dönerek şunları ekleyeceğim. Aha. Bununla da bağlantılı olarak. Bir tanesi Cassian Andor karakterinin kimsenin umurunda olmayan bir karakter oluşu.
Evet.
Muhtemelen bu umursamazlık işte yazar ekibine ve hani dizinin showrunner'ı diyebileceğimiz yapımcısı Tony Gilroy'a da karakteri alıp istediği hikayeyi anlatabilme ve bunu olabildiğince denetimden uzak bir şekilde yapabilme şansı verdi.
Evet. Onu hissediyorsun zaten. Hani bu adamların kafası rahatmış yazarken evet. Oluyor yani. Ya
çünkü abi Obi-Wan'a dair bir hikaye anlatacakken 40 kişiden izin alman, onay alman gerekiyorsa Cassian Andor'a dair bir hikaye yazacaksan zaten karakteri de sen yaratmışsın önceki filmde. Aynen, Tony Gilroy, Rogue One'ın da aynı zamanda evet. Yönetmeni. Dolayısıyla kimseden muhtemelen izin alman gerekmiyor. Böyle bir rahatlıkları var zaten her şeyden önce. Bunun ötesinde karakteri kimse umursamadığı için diziyi de kimse umursamıyordu çıkana kadar. Resmi Star Wars hesabı bile, ki bunun detayına biz yaptığımız canlı yayınlarda girdik, çıkana kadar Andor'a dair neredeyse hiçbir şey paylaşmadı.
Gerçekten mi?
Çıktığında bile ilk haftalar boyunca reklamını dahi yapmadı doğru düzgün. Yani bölüm yayınlanıyor, 3-4 gün sonra bölümden en silik sahneyi koyup işte Andor'da 3. bölümüyle Disney Plus'ta.
Haberiniz bir olsun.
Böyle yarım gönüllü tweet atıyorlar falan. Şimdi bunu bir önceki dizi olan Obi-Wan'ın her hafta 10 saniyelik videolarla defalarca artık tacize varacak şekilde izleyicilerin önüne sunurduğunu düşünerek karşılaştırdığında Disney de aslında diziyi çok pazarlamak istemiyormuş gibi duyuluyor. Güzel tarafı ve aslında Star Wars hayran kitlesine dair birazcık umutumu da arttıran tarafı hayranlar pazarladı abi diziyi. Yani yurt dışında işte word of mouth diye geçen fısıltıyla yayılma diyebileceğimiz belki ya da kulaktan kulağa yayılma diyebileceğimiz şekilde Andor popülerite kazandı.
Evet.
Çünkü ilk bölümlerinde biliyorum yani ben Star Wars Twitter'ı diyebileceğimiz şeyin bir parçasıyım. Kimse konuşmuyordu, kimse izlemiyordu bile. Ve insanlara ben zorla diyordum ya abi bak çok iyi iş olmuş, lütfen izleyin şunu. Yok yani ne zamanki 4. 5. bölüme gelmeye başladık artık insanlar hani hep bir ağızdan bu işin çok iyi olduğunu söylemeye başladı. İzlenme istatistikleri de ilk bölümlerde Boba Fett'e, Obi-Wan'a kıyasla çok çok düşükken ne zaman 7. 8. bölüme gelmeye başladığımızda yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yani dizi kendi izleyici kitlesini de kendi yarattı birazcık ortaya koyduğu kaliteyle birlikte aslında.
Evet. Ya bir de şey açısından hani diyorum ya hani ben de aynı şekilde yakalandım böyle diziye dair bir merakım oluşmaya başladı. Ya öncelikle hani senin etkinliğin haricinde de hani evet senden de duyuyorum sürekli muhabbetlerimizde falan da geçiyor abi izle izle falan. Ama dediğin gibi hakikaten bana da satan ben yani Disney'in reklamını belki iki tane falan görmüşümdür totalde. Aa evet yani haberiniz olsun Andor'da 10. bölüm çıktı ya falan. Böyle çok sakin reklamlarla falan. Aynı şekilde film Twitter'ı diyebileceğimiz Star Wars Twitter'ı aynı şekilde. Oralardan böyle RT'lerdir işte önerilerdendir falandır. Tamam ya bu o zaman izlenecek iş galiba falan deyip de böyle merak etmeye başladığım bir şeydi.
Ya şu var bu arada yani önceki Star Wars içeriklerini popüler yapan kitleden çok ayrı bir kitle popüler yaptı aslında Andor'u.
Evet.
Yani bu zamana kadar Star Wars'la ilgili işte sitesinde yapılan haberler dışında çok da bir şey paylaşmayan, hı hı, yurt dışındaki büyük prestijli dergilerin web sitelerinin editörleri kendi yorumlarıyla övmeye falan başladı tweetlerinde. O yüzden hani şey gördük burada. Ya aklı selim ve etki sahibi olabilecek insanlar,
evet,
diziyi mutlaka izleyin diye kalitesi doğrultusunda övdüğü için böyle bir başarıya ulaştı aslında.
Fan servisini umursamayan insanların da aynı şekilde etkisi zaten dediğin gibi. Şey hani ya aklıma direkt şu geliyor izlerken bile. Ya tamam hani herkesin bence Andor herkesin beğenebileceği de bir iş olmuş bu arada.
Hı hı.
Hani şey gibi değil. Gerçi hani hakkında kötü konuşanlar da vardı ama onların da kötü konuştuğu yer neydi? Fan servisi olmaması. Hani bir şey göremedik falan diye hakkında kötü konuşan insanlar vardı. Sadece olayı fan servisine göre değerlendiren insanlar için zaten iyi bir iş olamaz. O ayrı bir konu. Ama asıl genel olarak abi hani hikaye anlatıcılığından keyif alan biriysen Star Wars'la alakan olmasın. Ben abi güzel hikaye anlatılan, bana farklı farklı duygular yaşatabilen bir şeyler izlemeyi seviyorum diyorsan abi mükemmel iş. Direkt bu.
Şimdi burada artık yayınlanış şekliyle birlikte ufaktan spoilerlı tarafa geçebiliriz. O yüzden Andor dizisini izlemediyseniz size yapabileceğimiz yegane tavsiye oturup izlemeniz. Ama
kesinlikle
yayınlanış
izleyin.
Şekline bağlı olarak burada nasıl izleyeceğinize dair de bir yorum yapma egoistliğini kendimde görmek istiyorum. Yani Andor'un yayınlanış şekli aslında ideal tüketiliş şekline de işaret ediyor. İlk 3 bölümünü mümkünse arka arkaya izleyin. Çünkü ilk 3 bölüm sizi ana hikayenin içine çekebilecek o ilk oltayı atıyor aslında. Evet. Yani ilk bölümü izleyip sıkılıp bu ne be deyip kapatmak bir ihtimal mümkün olabilir.
Aslında o ilk 3 bölüm hani normalde alışkın olduğumuz ilk bölüm gibi düşünebilirsiniz. Hani 3 bölüm içerisinde aslında tek böyle ana bir hikaye anlatıyor.
Ya onu uzun bir televizyon dizisi bölümü ya da kısa bir film niyetiyle tek seferde izleyip sonrasında da mümkünse bölümler arasına aralar koyarak izlemenizi öneririm ben. Çünkü dizi formatını çok güzel içselleştirmiş bir iş Andor.
Evet.
Sık sık bölümlerinin yapısıyla birlikte bu işin neden dizi olduğunu bize hatırlatıyor. Ve her bölüm aslında kendi içinde belli bir dinamiğe sahip. O yüzden arka arkaya izlendiğinde bir bölümün sonundaki çarpıcı sahnenin bir sonraki bölümdeki bir dolu çarpıcı sahne dolayısıyla etkisini kaybetmesi durumu yaşanabilir. O yüzden aralara esler koyarak sindire sindire tüketilmesini ben herkese önermiş olayım burada.
Evet, bu şekilde de spoilerlı bölüme şu an geçiş yaptık. Evet abi, sen başla istersen.
Tamamdır. Ya şunu söyleyebilirim önce. Aslında geçen günkü canlı yayında yaptığım bir hatayı da düzelteyim. Orada Andor'u 3 hikaye örgüsünde incelemeyi önermiştim ben. İşte bir tanesi Ferix örgüsü, bir tanesi Aldani örgüsü, bir tanesi de hapishaneden kaçış örgüsü olarak kendimce temellendirmiştim. Ama bugün 4 önereceğim aslında. Çünkü Ferix'in girişteki yeriyle sondaki yeri arasında bence büyük farklar var.
Kesinlikle.
Şimdi ilk 3 bölümde gördüğümüz Ferix, Andor üzerinden anlamlanan bir şehir. Dolayısıyla 4'e bölmeyi tavsiye ediyorum ben burada eleştirirken. İşte 3 bölümlük Andor'un başta yaşadığı olay, sonrasında Ferix'ten kaçışı ve Luthen'in asiler ekibine dahil oluşu. Sonrasındaki yine 3 belki 4 bile diyebileceğimiz bölümlük Aldani hikaye örgüsü.
Evet.
Aldani'deki soygun hikaye örgüsü. Sonrasındaki 3 bölümlük hapishaneden kaçış örgüsü ve sondaki 2 bölümlük final.
Evet.
Diyor ve ilk bölümlere topu atıyorum. Tek seferde yayınlanan 3 bölüm. Ne düşünüyorsun abi bölümler hakkında? Abi, sen benden daha taze izledin.
Abi her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor. Tam sana da kayıttan böyle bir yarım saat önce söylediğim gibi. Hala içimde bir Amazon nefreti var. İzlerken fark ettim. Yani çünkü dedim ya hani tek bölümde, normal dizilerin tek bölümde yapacağı şeyi aslında Andor 3 bölümde yapıyor. Bu yüzden arka arkaya izlemenin de çok büyük faydası var ve insan gerçekten doymuş hissediyor. Çünkü sana o başlarda verdiği yatırımları, yaptığı yatırımları bir anda 3. bölümde oh diyorsun, doydum diyorsun. Bu nedenle de aklıma direkt Rings of Power geldi. Çünkü Rings of Power'da daha önceki bölümümüzde konuştuğumuz gibi, 1. bölümde konuştuğumuz gibi abi sürekli yatırımlar yapıyor, yatırımlar yapıyor, yatırımlar yapıyor. Sezon boyu yatırımlar yapıyor. Ve bunun getirisi de çok büyük olmuyordu. Ve bizi gerçekten yani abi 5 haftadır 6 haftadır bekliyorum. Bu mu yani falan dedirtmişti. Yani enteresan bir şekilde Andor Disney'den beklemeyeceğim bir şekilde. Enteresan dememin sebebi o. Bunu o kadar doğru yapıyorlar ki. Hani böyle bir yatırım da var. Sonraki bölümlere de bir yatırım var. Ama çok böyle ana olayı seni tatmin edecek şekilde bitiriyorlar 3 bölümde. Hem karakteri tanımış oluyorsun. Yani Rogue One'ı izlemeyen biri bile tanır. Zaten Rogue One hiç yokmuş gibi anlatılıyor. Ayrı bir konu. Çok daha sonrasını anlattığı için. Ve dediğim gibi Ferix'i tanıyorsun. Oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorsun. İmparatorluğunun neler yaptığını biliyorsun. Nasıl bir baskıcı rejim olduğunu biliyorsun. Normal halktan biriyken bile güvenliğin garanti değil. Birçok şeyi sana veriyor ve bunu bir bölümde yapmaktansa 3 bölümlük bir sezon gibi anlatıyor. Ve 3. bölüm özellikle bu üçünün arasında favorim kesinlikle. Çünkü belki de yani sinemayı da buna dahil edeceğim. Sinemada izleyebileceğimiz bile en iyi, en iyi çekilmiş, en iyi kurgulanmış aksiyon sekanslarından birine sahip. Bu nedenle böyle ilk 3 bölümdeki genel olay örgüsü tamam ya dedim hani okey. Tamam ben anladım ne demek istediğini bu insanların. Kesinlikle sizinleyim bu konuda diye.
Ya ilk bölümlerle ilgili benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi mesela. İlk bölümlerde Andor'un çok net bir motivasyonu olduğunu görüyoruz.
Evet.
Şimdi diziyi şu yönden eleştiren insanlar vardı. Ya bu Andor karakterinin de hiçbir şeye etkisi yok. Dizideki diğer karakterler çok daha ilgi çekici. Hı hı. Bunu işin içinden çeksek dizi daha bile keyifli olur. Ben buna çok katılmıyorum.
Ben de katılmıyorum. Burada bir şey ekleyeceğim hemen. Aksine karakterle alakalı gördüğümüz şeylerden biri, Andor karakteriyle, Cassian karakteriyle alakalı gördüğümüz şeylerden biri, abi klasik, evet, hani bir ortada bir, tamam, bir isyan muhabbeti var. Dedikoduları falan dönüyor artık. Zaten anlıyorsun hani, baskıcı rejim falan filan, eyvallah. Ama bu karakterin de o kadar ilgilenmediğini görüyorsun isyanla. Adam diyor ki ya abi zaten şurada yaşayacağımız 30-40 sene. Bırakın da rahat rahat yaşayalım kafasında. Kız kardeşini arıyor Kenari'den. Belki de umutsuz bir arayış, ki annesi ona onu öyle söylüyor. Öyle olduğunu söylüyor. Bu karakterin eninde sonunda şeyini bekliyorsun ya. Hani evet, klasik bir olaydan ilgisiz bir protagonist karakterimiz var. Bu adam nasıl bu ana hedefe odaklanacak? Nasıl bu motivasyonu sağlayacak? Genelde alışık olduğumuz nedir? Değerli birini kaybeder. Efendime söyleyeyim, ya da böyle kendisine çok kişisel bir olay başına gelir falan filan gibisinden böyle klişe olaylar vardır. Her ne kadar klişe olsalar da işe yarayan şeylerdir. Haliyle senin de beklentin bu yönde oluyor. Fakat çok daha kompleks bir motivasyon gelişimi olduğunu görüyorsun.
Evet. Ya o kadar adım adım işliyorlar ki Andor'un, evet, karakter gelişimini. Hani bu açıdan belki işte yine ikimizin de çok sevdiği Better Call Saul'a bir noktada benzetebiliriz. Hı-hı. Çünkü dizide gördüğümüz Andor, Rogue One'da gördüğümüz işte ekstremist diyebileceğimiz, çok uçlarda hareket eden, radikal denebilecek adamdan çok uzak bir yerde.
Evet.
Yani isyan misyan zerre umrunda değil. Ve hani birazcık daha ben kendi hayatımı kurtarayım, işte kardeşimi bulayım. Yani çok bencil bir noktadaki
benim
bir
karakter. Benim başımı belaya sokmayın kardeşim diyor yani.
Evet, yani öyle vay efendim işte biz özgürlük savaşına çıkalım. Hani cesur yürek gibi bir yerden başlamıyor hikaye. Evet, evet. Benzer şekilde işte Better Call Saul'da da Jimmy McGill karakterinin Saul Goodman'dan çok uzak bir yerde başladığını ve sezonlar boyunca geçirdikleriyle aslında o karaktere, evet, evrilişini görüyoruz. Burada da Andor'un baştaki motivasyonu sadece kız kardeşini bulmak.
Aynen.
Ama evet, sezon boyunca gerçekten onun da başına, pişmiş tavuğun başına gelmeyecek şeyler geliyor ve hani bu sezonun sonunda geldiği nokta bile hala Rogue One'dakinden uzak. Evet. Ama bir yandan da direniş için uygun hamura gelebilecek şekilde yoğrulmuş bir karaktere evriliyor sezon boyunca.
Evet.
Şimdi girişte ne görüyoruz? Sezonun daha açılışında kız kardeşini arayan bir Andor görüyoruz. Ferix'teki işinden bir tane gemiyi bir şekilde arkadaşını ayarlayıp kaçırmış ve başka bir gezegende kız kardeşinin izini sürüyor.
Evet.
Burada istemediği bir olaylar silsilesi sonucu aslında bütün hikayenin fitilini ateşleyen şeyler yaşanıyor. İşte Corpo diyebileceğimiz, imparatorluk değil ama imparatorluğun bölgesel kolluk kuvvetlerinden.
Zabıta gibi diye.
Evet, iki kişiyi şey öldürmek zorunda kalmasıyla birlikte, ki orada da mesela daha ilk bölümden bize şeyin sinyalini veriyor dizi. Abi buradaki kimse aptal değil.
Evet.
Çünkü Andor'da şeyi görüyorsun. Aslında adamları öldürmek gibi bir niyeti yok.
Birini yanlışlıkla kafa atıyor.
Bir tanesi atıyor. Kazara öldükten sonra, evet, diğerini de öldürmek zorunda kalıyor.
Aynen öyle.
Ve diğer adamın da başta Andor'u ikna etmek için dil döküp sonradan da edemeyeceğini anlayınca gel gidelim bak sen. Çünkü başta şeyi görüyorsun o adamda. Öfkeleniyor önce. Öldürdün onu falan diyor. Sonra Andor'un elindeki silahı fark edince.
Evet.
180 yanlışlıkla derece oldu. Birlikte ikna ederiz onları. Gel gel gidelim
gel
falan diye.
Gel bir de üstlerimin yanına gidelim. Onlara da yalan söylerim falan diyor işte. Asla
ama
olmayacak bir şey.
Mesela yani. Andor da aptal bir karakter olmadığı için zorunda olsa bile sıkıp yoluna devam ediyor.
Evet.
Sonrasında yine işte Brassa'yla, ki sezon finalinde en sevdiğimiz karakterlerden birine dönüşen Brassa'yla, mesai arkadaşıyla yaptıkları konuşma bile bize dizinin ne kadar iyi yazılmış bir dizi olduğunu gösteriyor.
Evet.
Şöyle yalan söyleyeceğiz, böyle yalan söyleyeceğiz diye Andor onu anlatırken adamın bir anda kendi aklındaki bir karakterin üretebileceği şekilde o yalanı katmanlandırdığını, şu an buraya nasıl gelişine kadar o yalanı bağladığını görüyoruz aslında. Evet. Ve diyoruz ki yani
ben o içkiyi içmem.
Böyle nasıl yazdınız diye. Ya?
Evet.
Yani şimdi diziyle ilgili bizim sonraki bölümlerde aslında canlı yayında eleştirdiğimiz ama bir yandan da sonunda kabullenmeye geldiğimiz şeylerden bir tanesi baştaki kız kardeş hikaye örgüsünün hiçbir yere bağlanmamasıydı.
Evet.
Çünkü dizi boyunca sürekli şeyi düşündük aslında. Şu Mahmudur'un kız kardeşi acaba? Bu mu? Bu aslında bizim birazcık popüler içerikleri tüketme şeklimizden de kaynaklı.
Beklentiler işte. Aynen
bir yere öyle. Bağlansın istiyorsun. Ki bir yere bağlanıyordu aslında. Sadece farklı bir şekilde bağlanıyor.
Ya Marva şey diyor işte hani onun için umut yok diyor. Bakmayı bırak diyor. En son muhabbeti öyle geçiyor kız kardeşin diye hatırlıyorum.
Evet ben. Ama bir yandan da şu var abi. Şimdi başta biz şunu görüyoruz. Kız kardeşi Andor'a diyor ki gitme bizi bırakma.
Evet.
Andor da bırakmak zorunda kalıyor diyebiliriz. Tam olarak zorunda kalmasa bile işte o an gitmeyi tercih ediyor ama evet. Geri dönme umuduyla gitmeyi tercih ediyor. Sonunda dönemeyeceği bir yere evriliyor.
Nereden bilebilirdi ki falan.
Sezon boyunca bunun birkaç kere tekrarlandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hapishane kaçış arkının sonunda Kino'nun yüzemiyorum ben dediği sahnede.
Evet.
Andor tam aslında onu almak ve bir şekilde birlikte kaçma yolu bulacakken birinin onu çarpması, itmesi sonucu Kino'dan ayrı düştüğünü görüyoruz. Onu geride bırakmak zorunda kaldığını.
Evet.
Hapishaneye gelmeden önce aslında Marva'yla benzer bir durumda kalıyor. Marva'ya gel gidelim, kaçıralım seni, bak paramız da var, rahat bir yere yerleşebiliriz galakside demesine rağmen Marva gelmediği için onu bırakmak ve sonrasında geri dönememek zorunda kalıyor yine. Hapishaneden sonra da en sonda, finalde herkesi gemiye bindirdikten sonra geri gelecek misin? Geleceğim, vallahi geleceğim, vallahi geleceğim deyip tabii sonradan da Luten'in örgütüne katıldığı için muhtemelen onların da yanına geri dönemeyeceğini ben en azından varsayıyorum şimdilik. Yani evet. Sürekli aslında karakterin
o bir sonraki
sevdiği, değer verdiği kişileri geride bırakmak zorunda kalışı üzerinden de o tema kendini yeniden buluyor hikaye içinde evet. Aslında.
O kısım da tam olarak bitmedi şimdi. Hani önümüzdeki sezonda falan ne olacağını da bilmiyoruz o konuda tabii ki de. Belki de bir yere bağlanacak. Aynı şekilde dediğin gibi ya Marva ile olan ilişkisi falan da ona çok yansıyor paralel olarak. Bir de şeydeki ilişkisini falan görüyoruz. Brasso'nun haricinde kimdi? Kızın
Biggs.
Adı neydi? Biggs. Onunla falan ilişkisini görüyoruz. Tim diye bir çok sevmediğimiz bir vatandaş falan görüyoruz.
İspiyoncuları sevmeyiz biz burada.
Ve hani ispiyon da çok yani hani.
Ya evet bir de motivasyon olarak abi benim kızımı çalacak ne diyeyim yani.
Evet.
Ama bak orada da şu çok güzel. Yine ilk üç bölümün çok başarılı yaptığı şeylerden bir tanesi. Sana bütün ana karakterleri ve hikaye örgüsünü başarıyla tanıtıyor.
Evet.
Sen ilk üç bölüm bittiğinde işte Beamon'un, B'nin ya da B2'nun diye çok duygusal droidimiz. Evet. Ki orada da çok güzel bir detay var mesela. Droidin adı B2Emo ya.
Evet.
E-M-O. Emotional'ın kısaltması muhtemelen o. Evet. O kadar duygusal bir droid oluşuna bir gönderme. Yani ben en azından kendimce öyle yorumladım.
Emotional modeliymiş falan.
İşte Marva'nın, B'nin, Brassa'nın, Biggs'in, Ferrix'in, Luten'in, Mon Mothma'nın nasıl karakterler ve mekanlar olduğuna dair her şeyi anlatıyor sana.
Evet.
Daha ilk bölümden şeyi görüyorsun. Mon Mothma şoförünün değiştirilişinden şüpheleniyor. Paranoyak bir kadın. Her yerinde Imperial ajan, işte imparatorluk ajanları olabileceğinden korkuyor. Ve bu yatırımın sezon sonunda geri ödemesinin alındığını görüyorsun.
Evet.
Luten'in dükkanında herkesin işte şifreli konuşup arkada fısır fısır bir şeyler yapmaya çalışması var. Sonunda geri ödemesini alıyorsun. İmparatorluğun aslında bunların peşinde olduğunu
evet,
biliyorsun.
Evet, hepsi bir yere bağlanıyor.
Ya o bölümlerde yapılan bütün yatırımlar bir yerlere bağlanıyor. Ve başta mesela şey garip geliyordu. İşte Ferrix'te bu kadar zaman geçirdik. Ferrix'in kültürünü tanıtmak için bir dolu bir şey yaptılar. Eğer sezon finali yine Ferrix'te olmasaydı, Ferrix'in kültürü dönüp dolaşıp bu kadar önemli bir yer haline gelmeseydi yine boşa yapılmış bir yatırım olabilirdi ama olmuyor.
Olmuyor. Peki dediğin gibi o yüzden mesela dört farklı hikaye olarak incelemek de doğru oluyor bu noktada. Çünkü Ferrix'in aslında tohumları ekilmiş yani isyanın tohumlarının aslında olan bir yer olduğunu görüyorsun. Bastırılmış ama bir yandan da kendi içinde böyle bir aykırılığı da olan bir yer.
Hı hı.
En sonunda da zaten artık tamamıyla isyana vuran
ya,
bir hali olduğunu görüyorsun.
Olaylara yaklaşımı aslında Marva'nın sondaki konuşmasıyla birlikte iyice anlamlı.
Evet.
Uyuyorduk diyor ya.
Evet.
Yani buraya geliyorlardı, gemilerine yakıt yüklüyorduk, yapıyorduk, gönderiyorduk ve hani sadece ziyaret ediyorlar diye düşünüyorduk. Uyuyorduk biz. Gelmeyeceklerini buraya inandırmıştık kendimizi diyor. Bir illüzyonu yaşıyorlar aslında.
Evet.
Ve yani üçüncü bölümde onun birazcık sinyallerini alıyorsun. İşte Andor için Ferrix'in altını üstünü taş üstünde taş bırakmayacak kadar altını üstüne getirmeye başlayan korpoların sonrasında böyle ufak da olsa bir işte direniş diyebileceğimiz hareketlerle karşılaşması ki bu aslında Brassa'nın işte bir tane korpo ajanının gemisini bir hurda yığınına bağlayıp düşürmesiyle birazcık yol buluyor ama şeyi de görüyorsun. Yani Ferix'teki herkes de bu durumdan çok mutlu değil. Yine bir çanlar çalmaya başlıyor. Evet, millet çok, işte bizdeki bir dönem tencere tava eylemleri gibi sesini çıkarmaya başlıyor. Ya. Yani şey değil. Orada şunu çok güzel yazmışlar. Şimdi ilk üç bölümde aslında Cyril karakterini, galaksinin en büyük inseline dönüşecek. Abi, evet.
Kraldan en büyük çok, stalker'ı.
Hani evet, böyle. Ya, kraldan çok kralcı, üniforma sevdalısı, kolluk kuvvetleri başı Cyril karakterini çok güzel tanıtıyor ilk üç bölümde.
Ki üst, yani adamın üstü olan, üstü olan kişi, çavuş muydu artık şeyini hatırlamıyorum, rütbesini. Adam diyor ya hani kavgaya girişmişler, ölüp gitmişler. Bizi alakadar etmez, uğraşılmaz falan filan diyor.
Bunu çünkü bile... şeyin de farkında abi, kendi başları da yanar.
Evet.
O adamlar olmamaları gereken bir yerde, olmamaları gereken bir saatte.
Evet, neden o Brutal'ın orası, neden oradalardı her şeyden önce diyor. Ve hani muhtemelen de bu adam yaşı gereği herhalde. Ferix'i de biraz bildiğini
tabii,
öngörebiliriz.
Yani böyle olaylara daha önce denk gelmiştir ki muhtemelen. Öyle söylüyordu da evet. Zaten. Cyril'ın şeyi fark ettiği kısımlar çok güzel. Şimdi en sonunda bunlar bir işte Task Force'la, görev birliğiyle birlikte.
Üstünden olan habersiz
Ferix'te
bir şekilde.
Gidiyorlar. Ferix'e bir operasyon düzenliyorlar.
İsmail Türüt.
Evet, yani başını da işte Çavuş abi
Çavuş
ve
abi.
Cyril çekiyor. Orada şeyi görüyorsun. Millet işte ses çıkarmaya başladıkça, bir yerlere vurarak hani kendilerince tepki göstermeye başladıkça bunlar da bir ne yapacaklarını sapıtıyor. Yani şeyin farkındalar. Lan biz burada bir şeyler yapıyoruz ama tehlikedeyiz de aslında.
Evet. Yani çok gergin yürüyorlar.
Bu herifler bir anda ayaklansalar biz buraya bayağı 15 kişi geldik. Bizi tepe taklaya getirebilirler her an yani.
14. 15 değil 14.
O yüzden onu da çok güzel vermiş. Ki sonrasında Cyril'in bu takıntısının nerelere evrildiğini de görüyoruz.
Evet.
İlk üç bölümle ilgili benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var
evet,
mı?
Evet, ya zaten genel olarak bir introduction diyebileceğimiz bir sekans olduğu için oradaki yani üçüncü bölümde sadece oradaki aksiyon kısmıyla işi bitiriyorlar. Ve hakikaten de çok etkili dediğim gibi. Yani izlediğim, yani genel olarak izlenebilecek bir hikaye anlatıcılığının olduğu herhangi bir yerde izlenebilecek en iyi aksiyon sekanslarından biri.
Üçüncü bölümün sonundaki bir sahneye burada gönderme yapabilirim. Andor ve Luthen'in ilk
kaçışı.
Karşılaştığı ve Luthen'in Andor'u ikna evet. ettiği sahne. Ki bunu Andor çıkmadan önce Disney Plus'taki 15 dakikalık bir videoda da yani 6-7 dakika bu sekansı direkt koymuşlardı. Oradaki yazım mesela beni ilk çok etkileyen kısımdı. Hı hı. Çünkü şeyi görüyorsun. Yani evet, Andor bu adama kolayca güvenmez. Bu adam Andor'u ikna etmeye çalışır ama bu kadar çalışır ve böyle çalışır. Hani tak tak tak sadece sonuç odaklı şeyleri söylüyor. Andor bunun karşılığında sorması mantıklı olan soruları sorup vermesi mantıklı tepkileri veriyor.
Evet.
Ve akabinde zoraki sayılabilecek bir ortaklığa sürükleniyorlar aslında. Şimdi tamam, dördüncü bölümle birlikte işte Andor Luthen'in verdiği görevi kabul etmeye gelmiş. Ama o noktada isyana dair büyük bir gönül bağı duyduğu için orada değil. İşin içinde para var. Kendisi zaten zor bir durumda. Bu görevi yapmak belli bir süre işte radarın dışında diyebileceğimiz gözlerden uzak kalmasını sağlayacak. Üstüne alacağı o parayla Ferix'e dönüp işte Marva'yı, Bix'i vesaire kimi almak istiyorsa artık yanına alıp galaksinin bulunmayacağı, rahat yaşayabilecekleri bir köşesine kaçabilir. Dördüncü evet. bölümle birlikte Andor'un aslında Luthen'le giriştiği ortaklıktaki yegane amacı bu.
Evet.
Ama 4., 5., 6. bölüm sonrasındaki hapishane örgüsü aslında bu illüzyonun Andor içinde yıkılmaya başladığını bize gösteriyor.
Evet, onu diyecektim. Hani şimdi mesela dedik ya işte Cassian'ın motivasyonu yok bu konuda. İsyan için böyle etrafından sürekli onu aslında itekleyen güçler var. Belki de sebebi bile var aslında çok üstüne düşünse ama adam aksine dediğin gibi hiçbir şekilde ilgilenmiyor bunlarla. Fakat kendini sürekli onun bu motivasyonunu iyice körükleyecek olayların içinde, insanların içinde buluyor. Luthen de zaten bunlardan en önemlisi o sekansla beraber. Zaten daha sonra şeye gidiyorlar, Aldani'ye gidiyorlar beraber oradaki görev falan. Benim dördüncü bölümde böyle çok gülümsememe sebep olan ufak detay, çok önemsiz. Game of Thrones'tan Qyburn rolünde bildiğimiz abimizin Major Partagas rolünde. General Partagas aktörün ismi Anton Lesser. Görmek hoşuma gitmişti böyle. Nedense mutlu oldum. aynı zamanda oradaki de otoriteyi ve bu olayın incelendiğini de görüyoruz. Çünkü bu iki kişi öldükten sonra, iki tane zabıta diyebileceğimiz deputy öldükten sonra, bu 14 kişilik ekip de bayağı 5-6 kişi falan kaybettikten sonra artık bu biraz daha üstlere gidiyor. Ne oluyor burada? İsyan mı var falan muhabbetiyle. Oradaki çavuşlar arasında da çekişmeler oluyor. Birbirleriyle kapışıyorlar falan.
Çavuş diyemeyiz ona aslında. Çavuş değil, evet. Orada şöyle çok güzel bir şey var. Aslında bu dört perdeye bölerek inceleme yaklaşımının bize sıkıntı getirdiği şeylerden bir tanesi. Luthen'in antikacı dükkanı ve Luthen'in kendi operasyonları. Evet. Mon Mothma'nın hikaye örgüsü. Ve işte İmparatorluk Güvenlik Bürosu diyebileceğimiz o ISP içinde gerçekleşenler gibi gibi, evet, dallarda konuşmamızı birazcık zorlaştırıyor. Ama hazır girmişken mesela ISP'deki kısımlardan birazcık konuşalım.
ISP, evet.
İşte Imperial Security Bureau diye geçiyor. İmparatorluk Güvenlik Bürosu diyebiliriz.
Evet.
Bahsettiğin işte Anton Lesser'ın oynadığı Major Partagas karakteri de oranın aslında başı.
Evet.
Yani orada da kimler var? İşte bizim gördüğümüz Moff Tarkin'i düşünün, Grand Moff Tarkin'i. Şimdi Moff dediğimiz şeyler aslında bir nevi valiler. Grand Moff dediğimiz adamlar bir yıldız sisteminden sorumlu kişiler Star Wars evreni, evet, içinde. Buradakiler birazcık daha küçük çaplıları bunların. İşte Grand Moff değiller ama oradakilerin her biri de birkaç gezegenden sorumlu insanlar. Ki bunu da işte başta şey üzerinden görüyoruz. Dedra'nın sorumlu olduğu mesela bir tane varken hemen üssü orada hatırlatıyor. Sen diyor bir taneye sorumlusun, hala raporunu teslim etmemişsin. O adam işte atıyorum 12 tanesine bakıyor, hepsini teslim etmiş. Önce elindeki işi bitir, ondan sonra komplo teorilerine koşarsın diye.
Evet.
Ve şey çok güzel yansıtılmış orada. Şunu görüyorsun, abi imparatorluğun elinde böyle bir güvenlik ekibi varsa gerçekten, bunlar galaksi çapındaki krizlerle mücadele edebilir. Çünkü bu zamana kadar Star Wars içinde operasyonel anlamda imparatorluğun pürüzsüz işlediğine dair hiçbir şey görmemiştik biz.
Oraya Inquisitor yolluyor işte, Darth Vader falan diye biliyorduk, görüyorduk.
Burada sana bu kadar yetenekli, iş bilen, elinden iş gelen insanların varlığını göstererek aslında Star Wars'ta imparatorluğun korkunçluğunu,
evet,
ve galaksiyi bu kadar uzun süre elinde tutabilirliğini çok daha net bir temele oturtuyor.
Ve onunla beraber bir de şeyi de görüyorsun. Bu insanların da motivasyonları, hırsları olduğunu görüyorsun abi. Mesela Dedra karakteri, Lieutenant
çok,
Dedra.
Çok iyi yazılmış bir karakter ya.
Çok başarılı bir karakter ve korkunç bir karakter aynı zamanda. Hani hem yükselme hırsına sahip, aynı zamanda müthiş bir bağlılığı var imparatorluğa. Hani sorgusuz sualsiz ve düşmanı gibi düşünmeyi biliyor. Ki ISB'de belli bir süre hatta
Blevin. Efendim? Siyahi abi. Aynı zamanda Ferrix'ten de sorumlu,
evet,
olan,
evet, evet,
officer.
Evet. Aynen. Onu sürekli memur, böyle fikirlerini aşağılayan kişi. Major Partagas'la falan konuştuğunda da bir yerden sonra onu dinlemeye başlıyor Major Partagas'dan.
Evet ya, şey, oralarda şey çok çok iyi yazılmış. Yani aynı briefing sahnesinde işte Blevin'in Dedra'ya attığı laf, onun verdiği tepki,
evet,
ve üstlerinin buna yeri geldiğinde ettiği müdahale.
Evet.
Hani şeyi görüyorsun. Evet, bu adam böyle bir şeye izin vermezdi. Ama bir yandan da bu çabası için bu kadını mükafatlandırırdı. Hani ya o kadar şey ki, bütün karakterler akıllı gerçekten.
Evet.
Ve hepsi de akıllı olabilecek diyaloglarla yazılmış. Ve yani şey, yazımın en çok parladığı yerlerden bir tanesi oralarda.
Şeyi hatırlıyor musun? Aynı o ISB'deki toplantı sekanslarından biri abi. Bizim Dedra şey diyor ya, ya işte bizim hani yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. Onların beklediği şeyleri yapıyoruz. Şöyle böyle falan filan. Partagas da diyor hani zaten bizim bu konularla alakalı hali hazırda protokollerimiz var. Hani yapacağımız şeyler belli falan bilmem ne. Ne diyordu, protokoller işte şeyler, kurallar ya değişir ya da ölürler falan gibisinden bir laf ediyor ve bütün oda bir sessizliğe bürünüyor ya.
O lafın o kadar çarpıcı olmasının şöyle de bir etkisi var. Şimdi
Partagas'ın,
evet,
koyduğu kurallar ve protokoller.
Yıldız sistemlerinin dışına müdahale etmeyle ilgili bir şey söylüyor. Sektörleri böldüklerinden, evet, farklı bir müdahale alanına aslında burnunu uzatıyor Dedra. Ve oradan eleştiriliyor. Sen diyor kendi sektörünün içinde kalman gerekirken başka bir sektörün işine karışıyorsun.
Evet.
Dedra da diyor ki asiler sektör mektör dinlemiyor abi. Senin koyduğun sınıra mı uyacak adamlar? Nerede ne bulabilirse onu buluyor. O yüzden,
aynen,
sen sektörlerin arasında bir bağ yokmuş gibi düşünebilirsin kendi yaptığın sınıflandırmayla. Ama var aslında diyor ve direkt Partagas'ın vaktinde koyduğu düzeni challenge ediyor. Ne denir? İşte
ya karşı
sınırlarını
direkt,
zorluyor.
Evet.
Karşı çıkıyor. O yüzden o kadar büyük bir tepkiyle karşılaşılıyor. Ama yine Partagas'ın da aklı başında ve,
evet,
yetkili bir abi olarak şeyi yaptığını görüyorsun. Bunu ofansif bir şekilde algılamıyor. Çünkü aynen o kadar öyle. Küçük akıllı bir adam değil.
İlkten böyle bir bakıyor. Sen de onu bekliyorsun. Ama imparatorluğun kendi içinde gerçekten dediğin gibi akıllı, zeki ve korkunç. Bu korkunç bir şey çünkü imparatorluğun başıboş olmadığını, yani her yere gidip Darth Vader'ın kurtarması gerekmediğini bu şekilde anlıyorsun. Çok başarılı generaller var başlarında.
Cesaretini ve hırsını ödüllendiriyor. Evet. Gerektiği yerde de önüne geçiyor ama. Ya Partagaz'la evet. ilgili en güzel şeylerden bir tanesi o. Hiçbir zaman çok da taraf tutmuyor ve yapılması evet. gerekeni yapma yönünde hareket ediyor.
Krager'ın ekibi falan mesela öldürülüyor. Orada Dedra diyor ki hani neden bana sorulmadı, neden bana bilgi verilmedi bununla alakalı. Ben canlı isterdim oradan birkaç kişiyi falan gibisinden. Partagaz burada kendi mesela inisiyatif alıyor. Böyle gerekiyordu falan gibisinden.
Hayır ama orada da söylediği şey çok doğru yani. Bu mesaj verilmek için yapılmış
ha, evet,
bir şey.
Evet, doğru.
Orada
doğru,
zaten şey esir alınmaz abi. Yılanın başını ezdik demek evet. için yapılmış bir operasyon. Akabinde de hemen şeyi ekliyor ama. Sen diyor bunca zaman Axis kendi komple teorinin peşinde koşuşturdun. Madem istihbarat istiyorsun git orada Axis'ini yakala evet. diye ayarını da veriyor yani evet, kapatırken.
Evet. Ya yani direkt olarak böyle favorisini seçip de o karakteri oynamıyor. O açıdan şeyi görüyorsun. Hakikaten karakterlerin kafasında bir terazi var. Ve bu terazideki dengeler düzenli olarak değişiyor. Bu yüzden de zaten dinamiği bozulmuyor hikayenin. Sürekli olarak böyle farklı dinamikler ortaya çıkıyor. Farklı karşılaşmalar ortaya çıkıyor. Ve stake'ler diyebileceğimiz. Hani
riskler
sürekli değişiyor.
Neyin tehlikede olduğu sürekli
aynen öyle,
değişiyor.
Aynen öyle. Daha sonrasında şey. Aldani. Yani sezonun ortasının tamamını kaplayan bir hikaye.
Evet ya yani 3 hatta işte Aldani olayının galaksi çapındaki etkilerini de gördüğümüz bölümü de katarsak 4 bölümlük diyebileceğimiz bir hikaye örgüsünde. Evet. Bence yine dizinin en güzel yaptığı ve Star Wars içinde uzun zamandır göremediğimiz şeylerden bir tanesini görüyoruz burada. Ferrix, Aldani, neredeyse hiç görmesek bile Coruscant her biri kendi kültürü olan... ayrı hissettiren ve bu farklılıkların hikaye anlatımına doğrudan etkisi olan gezegenler.
Evet.
Yani sen işte Ferrix'e baktığında oradaki insanların kendi içlerinde kurduğu o komün toplumunu, işte birbirlerine sahip çıkma, biri bile öldüğünde işte Ferrix'in tuğlalarından biri haline geliyorsun ve biz aslında her birimizin kattığı şeyle birlikte bir bütünüz.
Evet.
Fikri. Aldani'ye gittiğinde oradaki işte keşişe yakın
biraz daha spiritüel bir
yörük, oranın evet. yörüklerinin İşte sürekli kendi kültürleri doğrultusunda yapmak istedikleri ritüelin imparatorluk tarafından nasıl baskılandığını. Çünkü şeyi de biliyorsun abi yani ilk Star Wars'tan beri bu böyledir. İmparatorluk dediğin şey standart ister.
Evet.
Galaksinin tamamı tek tip olsun ister. O yüzden üniformaları tektir. Stormtrooper'ların hepsi bembeyazdır. İmparatorluk subaylarının hepsi işte gri üniformaları giyer. İmparatorluk binalarının hepsi minimalist mimaridedir. Detaydan falan hiçbir şey görmezsin. Evet. Hani işin içine karakter katabilecek her şeyi çekip koparır imparatorluk. Evet. Senin orada kültürel bir aktivite yapmana izin vermez ki Aldani de mesela sana sürekli bunu anlatıyorlar aslında. Adamların ritüeli var. İmparatorluk subayları kendi aralarında şeyin konuşmasını yapıyor. Hadi bu yıl da izin verelim de seneye zaten komple köklerini kazıyacağız bunların.
Evet evet falan ağaçları gibi. Falan doğayı da yok edeceğiz.
O zamanlar
i̇şte
sadece gazını
falan.
Almak için izin verilen ritüeller onlar.
Evet.
Ve bölge halkının ufak etkileşimlerde imparatorluğa ne kadar nefret beslediğini görüyorsun.
Tabii canım.
İmparatorluğun göstermelik olarak onlara nasıl tolerans gösterdiğini görüyorsun. Ve Aldani'nin ayrı bir gezegen olarak bir kıymeti olduğunu görüyorsun orada.
Evet.
Coruscant'a gittiğimizde Coruscant'ın hiçbir yerini görmüyoruz neredeyse.
Yani
Coruscant'ta
shop
gördüğümüz
haricinde.
Senato, Luthen'in dükkanı,
aynen.
Mon Mothma'nın evi, işte davetlerin yapıldığı. Bir kere Luthen'in İmparatorluk Güvenlik Bürosu'ndaki ajanıyla buluşacağı yerde Coruscant'ın alt katlarına dair çok ufak bir şey.
Loni ile buluştuğu yeridir.
Evet ama ya Coruscant nasıl bir şehirdir diyebileceğimiz çok bir şey vermiyor aslında görsel evet. olarak. Konuşmalarla birlikte veriyor.
Aristokrat bir şeyi olduğunu görüyorsun.
Senato'da yapılan konuşmaya verilen tepkilerle, Mon Mothma'nın çevresindeki insanlarla yaptığı konuşmalarla sen Coruscant'taki üst tabakanın nasıl düşündüğünü öğreniyorsun. Sen İmparatorluk Güvenlik Bürosu'nun kendi yaptıkları konuşmalarla birlikte imparatorluğun nasıl işlediğini görüyorsun. İşte Cyril'in annesini ziyarete gittiğinde o gettovari apartmanda kalışıyla Coruscant'ın orta sınıfının nasıl yaşadığını görüyorsun. Orada işlerin nasıl işlediğini görüyorsun. Cyril'in koyulduğu işte vergi dairesi diyebileceğimiz imparatorluk standartlaştırma bürosu.
Evet.
Abi o kadar mantıklı bir eklenti ki Star Wars'a. Çünkü sen diyorsun ki bir galaksi çapında hüküm süren bir güç var. Abi bu gezegenlerin her birinin ölçü birimleri farklı olabilir. Her birinde zaman farklı akıyor. Çünkü farklı yıldız sistemlerindeler. Her birinin farklı dil kodları var. Ve sen bütün bu gezegenleri kontrol edeceğim diyorsun. Şimdi metal alacaksın, tamam mı? Death Star inşa ediyorsun. O gezegenden metal alıp bu gezegene taşıyacaksın. Birinde metali Camtono denen işte silindirlerle ölçüyorlardır. Diğerinde tonla ölçüyorlardır. Bir ötekisinde poundla ölçüyorlardır. Senin bütün bunları standartlaştırabilecek, dönüşümlerini denetleyebilecek bir kurula ihtiyacın var.
Evet.
Ve aslında adamların bütün gün yaptığı şey sadece bilgisayar başında birim dönüştürmek.
Başka hiçbir şey yapmıyorlar, evet.
Orayı bile o kadar güzel işlemişler ki, hani bugün işte modern sistem eleştirisi olarak en çok getirilen şeylerden birisi, bir tanesi insanların ofislerde işte cubicle diyebileceğimiz çalışma küplerine hapsedilmiş olması.
Playtime'daki gibi.
Evet, yani bir ofisi bir sürü işte parçaya bölersin, kendi küçük küplerine bölersin. O kişi oraya hapsolur, kendi bilgisayarı vardır, yanındakini, önündekini, arkasındakini görmez, bütün gün orada işini yapar.
Evet.
Aynısını görüyoruz ya. Çokgen şeklinde, işte altıgen de yanlış hatırlıyorum. Altıgensel küplerden binlercesinin yayıldığı bir salonda Cyril'in bütün gün tek başına çalıştığını görüyoruz.
Ve şey olarak da görmüyoruz bunu. Dediğin gibi amacı aslında Cyril'in karakter gelişimi üzerine odaklanmak da değil o kadar fazla. Tabii her ne kadar oraya da bağlansa da Cyril'in işini doğru yapmamasıyla, dikkat çekmesi, raporlar yollamasıyla, Dedra'nın falan dikkatini çekmesi haricinde. Aynen dediğin gibi o Kafkaesk imparatorluk standardını göstermek için var o sahnelerde tamamıyla.
Aldani'ye tekrar dönecek olursak, Aldani soygununun tamamı aslında küçük bir Rogue One.
Evet.
Çünkü her birinin isyana ya da o harekata spesifik olarak katılmak için kendi nedenleri olan birçok uyumsuz adamın bir plan doğrultusunda birlikte çalışmaya çalışmasını görüyorsun.
Evet.
Burada şu yönden çok güzel bir gerilim oluşturuyor. Endor'un kimliğinden kimse haberdar değil.
Clem.
Clem. Ve Vel'e bile, ki bu operasyonun başındaki kişi evet, kağıt üstünde, söylemiyor Luten. Luten'in aynı zamanda ne kadar güvensiz ve herhangi bir dalı feda edilebilir bir operasyon yürüttüğünü görüyorsun.
Evet.
Ve çünkü ne kadar adam gergin adeta olduğunu şey görüyorsun. Yani, örümcek ağını ören bir örümcek gibi her hücreyi kendine bir şekilde bağlamış.
Evet.
Ama bir yandan da hiçbir hücre bir diğerine çok da bağlı değil. Yarın Mon Mothma açığa çıksa Luten'den ötesinin izini süremezler. Luten'e bile ulaşamayabilirler. Aldani harekatı patlasa hepsi ölür ve Savgarera'nın komutası altındaki birlikler yine güvende kalır. Ya aslında kaynaklarını da çok güzel dağıttığını görüyorsun Luten'in. Tabii Aldani'dekiler haklı olarak Clem'i tanımadıkları ve böyle bir şeyden haberdar olmadıkları için başta bir güvensizlik iklimindeler. Oradaki bilgi akışının sağlanma şekli de çok güzel. Yani Andor'un giderek işte gerçekleri açıklamaya zorlanması. Benzer şekilde Aldani hikaye örgüsünde ilk kez Vel'in karakterine yapılan yatırımları görmeye başlıyorsun. Luten'in söylediği birkaç şey de Vel'in aslında varlıklı bir aileden geldiğini, böyle bir operasyonda kendisi işte liderlik vasfını üstlenmek için Luten'i darladığını, sahaya inme yönünde bir açlığı olduğunu görüyorsun başta. O arkın sonunda da aslında operasyonel tarafta Vel'in ne kadar dağılmaya müsait olduğu ve Sinta'nın onu toparlayışıyla birlikte zengin züppesi diyebileceğimiz bir çevrede yetiştiğini ama böyle şeyleri yapmak için de hazır olmadığını aslında, yani boyundan büyük bir şeye kalkıştığını görüyorsun.
Görev esnasında sürekli olarak Sinta falan da diyor ya hani you're stalling, hani oyalıyorsun falan, böyle nefesini topluyor. Allah Allah diye bakıyorsun ama halbuki sadece gergin kız yani hani.
Ama şu var orada abi, kendisininki de dahil olmak üzere oradaki herkesin hayatını riske atacak evet, bir karar veriyor o esnada.
Evet.
Ve böyle kararları vermeyi istemek başka bir şeydir. Vakti geldiğinde o sorumluluğu alabilmek apayrı bir şeydir.
Aynen öyle. Ve şöyle bir şey var. O mesela Clem'in, Cassian'ın, bizim Andor kardeşimizin oradaki ekiple tanıştıktan sonra da şeyi de fark ediyorsun ya. Yani zaten Andor'u orada sorguluyorlar. Dediğin gibi zaman zaman belli sorularla gerçekleri açığa dökmesini istiyorlar falan gibisinden. Eşyalarını kontrol ediyorlar bilmem ne. Aynı zamanda yeteneklerini de sorguluyorlar. İşte asker gibi yürüme konusunda formasyonlarda falan bunları gösterirken aslında Andor'un oradaki birçok kişiden hatta belki de hepsinden bu konularda daha iyi gözlem yaptığını daha önceden, daha çok bilgisi olduğunu, yok işte silah dışında olacak yürürken, sen solak mısın? Tamam senin o zaman sol tarafta yürümen lazım. Çünkü silahın dış tarafta olması lazım. Efendime söyleyeyim, ya işte biz bu aracı buradan girdik, bu raylı sistemden bu aracı buradan nasıl çıkarırsın? Böyle bir kalıyor, nasıl bu test mi diyor? Halbuki test falan değil, test gibi sorup aslında hiçbir fikirleri yok ne yapacaklarına dair.
Ya sana oradaki 4 bölüm, 3 bölüm boyunca Andor'un o operasyon için ne kadar kilit bir parça olduğunu da gösteriyor.
Aynen
aslında.
Öyle.
Yani şeyi görüyoruz sonunda. Andor olmasaydı Aldan iyi halledemezlerdi.
Kesinlikle halledemezler.
O operasyon batmıştı. Öte yandan işin içine dahil edilen herkesin dahil ediliş şekli de çok güzel. Yani işte bunlara içeriden yardım eden Krom. İmparatorluk subayı Krom, Aldan iyi bir kızı sevmiş, vermemişler, sonrasında halkına edilen zulümü görmüş. O gezegenden biriyle bağ kurduğu için imparatorluğun kötülüğüne gözü açılmış.
Evet.
İşte Sinta'nın oranın bir yerlisi olduğunu ve hani kendi baskıcısına karşı çıkmak için orada olduğunu biliyorsun.
Evet.
Velen zaten neden orada olduğunu konuştuk. Nemik gibi
Tremin.
Bu zamana kadar yok Nemik'ten bahsediyorum.
Ha, tamam.
Nemik gibi bu zamana kadar görmediğimiz idealist devrimci karakteri görüyorsun.
Hı hı.
Ki manifesto yazacak kadar ileri gitmiş. Her fırsatta işte kendi yaptığı telsizinden tut Andor'a verdiği vaazlara kadar bu devrim hareketinin nasıl ve neden olması gerektiğini, niye gerekli olduğunu ve niye eninde sonunda başarılı olacağını anlatan, kendini tamamen buna adamış ve gencecik bir karakter. Ya bir de işte şey çok güzel yani Türkiye olarak çok fazla benzer süreçlerden geçtiğimiz ve geçmekte olduğumuz için anlatılan her şey bizim ekstra bağ kurabileceğimiz şeyler. Abi ya Nemik dediğin karakter 60'lar solcu gençliğinin bir yansıtılışı aslında yani. Star Wars için de aynısını görüyorsun.
Evet.
O yüzden hani Türkiye'deki birçok insanın çok kolay karşılığını gerçek dünyada bulabileceği bir karakter bir yandan da.
O açıdan çok gerçek dediğin gibi. Onun haricinde başka işte diğer karakterlerden de bahsetmiş olalım. Skeen karakteri.
Skeen.
Taramin karakteri ki Taramin eski bir Stormtrooper olduğunu öğreniyorsun.
Mesela Stormtrooper değil ama İmparatorluk askeri taklidi yapacakları bir yere girerken o bilgiyi nereden aldıklarını ve mesela şeyi fark edersen oradaki işte formasyona dair bütün eğitimlerini hep o adam yönetiyor.
Evet.
Çünkü bilen
lideri
o aralarında.
Askeri ekibin lideri o.
Sleen'in benzer şekilde Andor'un Skeen'in dövmelerden Andor'la yaptığı muhabbet, orada işte diğer suçlu fraksiyonlarına dair verdiği detaylar ve sonrasında hikayesinin bağlandığı yer. Çünkü Andor'a dair güvensizliği en çok ön plana çıkaran karakter de aynı zamanda Skeen.
Evet ama kendisi de bir o kadar güvenilmez bir karakter olan da o. Daha sonra zaten böyle şey yani görevi bir şekilde hallettikten sonra işte Taramin'i kaybediyorlar, Grom'u kaybediyorlar. Şeyi kaybediyorlar aynı şekilde Nemik.
Nemik.
Nemik'i kaybediyorlar şey içerisinde. Kredilerin olduğu yığın üstüne çarpıyor, kaybediyorlar o şekilde ama kaçıyorlar işte Andor onları götürüyor bir doktora gidiyorlar Nemik'i kurtarmaya çalışıyor. Skeen şey diyor ya. Bak diyor 80 milyon kredi var. 50-50. 40 sende 40 bende.
Çok çok iyi yazılmış.
Basıp
bir
gidelim buradan diyor. Ve hani o kadar şaşırmıyorsun ki abi. Hani tamam şeyi de hani ben biliyordum bunu falan gibi de değil ama sana böyle inceden şeyini de veriyor, esansını da veriyor.
Evet.
Bak bu
ya
adam çok
bu,
da
bu
sağlam
işte
ayakkabı
iyi
değil.
Abi.
Evet.
Yani şey değil bu. Hani bir anda çıkıp "Aa sürpriz bu da böyleydi."
Ya da
demek
şey de
değil.
Ya da şey de değil. Tamam belliydi zaten canım da değil.
Değil. Gözüne sokmuyor.
Evet.
Ama ne zaman ki sana bu bilgi verildiğinde Skeen aslında hain olabilecek bir karaktermiş bilgisi verildiğinde geriye dönüp Skeen'e dair düşündüğün şeylerle birlikte o karakteri oraya oturtabiliyorsun sen. Ya iyi yazım bu. Benzer şekilde o sahnenin sonunda Andor'un hiçbir şey demeden silahı çekip tak diye vurması.
Evet.
Çünkü mantıklı hareket o.
Ki ve hazırlandığını Andor, anlıyorsun. Hani
ve Andor kafası buna bu kadar basacak bir karakter.
Aynen öyle.
Sonrasında işte Vel'e aracı bırakıp kaçması, kendi peşine düşeceklerini bilmesi. Hani ya her şey o kadar mantıklı yazılmış ki yani. İlerlemesi gerektiği şekilde ilerliyor her şey.
Evet. Ya bunun sonrasında bu şeyin sonrasında zaten final act'i diyebileceğimiz neredeyse bütün sezonun artık Cassian'ın peşine düşüyorlar ya Andor.
Dur, oraya gelmeden birkaç bir şey ekleyeceğim burada.
Ekle abi.
Bir tanesi Aldani'den kaçış sahneleri. The Eye diyebileceğimiz Eye of Aldani.
Ha evet, o kısmı göz doğru
sahnesi.
Doğru.
Gökyüzündeki doğru. Yıldızların üstlerine gelen parlamayı yansıtması ve işte
askerlerin
o
bile böyle
giren...
wow diye izledik.
Ve mesela orada şeyler falan çok güzel detaylar yani. 7 yılda bir mi oluyordu neydi?
3 yılda bir.
3 yılda bir. İşte buradaki askerlerin, çünkü Aldani dediğin yer galaksinin Konya'sı gibi bir şey, tamam mı? Hiçbir şey yok.
Kokuyor falan diyorlar.
Çorum'u hatta galaksinin, evet, evet. Yani. Oraya gelen adamın oradaki görevini çekilebilir kılacak hiçbir şey yok.
Evet.
Onu görmek dışında. O yüzden hepsi görmek istiyor. O yüzden o esnaya denk getirirlerse denetimin biraz daha az olacağını biliyorlar. Çünkü dikkat başka yerde. Artı kaçış aracı.
Evet.
Görsel efekt olarak o kadar güzel yapılmış ki. Yani Star Wars dizileri içinde net bir şekilde gördüğümüz en iyi görsel efekt.
Kesinlikle.
Hani bir anda şey görüyorsun abi. Saçma sapan bir şekilde yapılmış ama insanların ağzından sular aka aka izledikleri işte Luke Skywalker'ın CGI ile yeniden yapılmış yüzünü görüyorsun. Ben o görsel efekti istemiyorum ya.
Sırf
bana bunun gibi daha çok
diye.
Görsel efekt verin.
Aynen
yani.
Öyle.
Çünkü ve sadece hayran bir şekilde izliyorsun abi durup.
Sadece görsel efekt de değil. O görsel efektin bir anlamı var ya, işte konuştuğumuz gibi. Hani 3 yılda bir oluyor. Aldani halkının kutsal bir vakti. Oraya işte bilmem kaç bin klik mesafeden yürüyerek geliyorlar falan filan. Her yıl her defasında geldiklerinde sayıları da az oluyor. İmparatorluktan dolayı daha az böyle ne diyebiliriz?
Abi çok iyi dokunuşlardan bir tanesiydi o mesela. İmparatorluk subaylarının kendi arasında yaptıkları konuşmalardan birinde şeyi öğreniyorsun. Bu hacıların haç yoluna bir sürü kervansaraylar yapmışlar. Ki başta yola çıkan kafile yolda gelirken giderek azalsın.
Evet.
Çünkü 100 kişi gittin, ilk kervansarayda 10 kişi orada kalmaya karar verdi. Bir dahakinde 20 kişi orada kalmaya karar verdi. Giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. En sonunda çok küçük bir grup oraya geliyor. Yani imparatorluğun aslında o baskıyı o kitlenin üstünde tutabilmek için oynadığı kirli oyunları da gösteriyor sana.
Evet. Ki hani şeyler işte ilkten 15 bindi, daha sonra birkaç bine düştü falan filan. Bu sene 60 kişi bekliyoruz falan diyor. Hakikaten bir avuç insan geliyor. Canlarını sıkacak şekilde. Daha sonra Aldani kısmı.
Aldani'nin etkisini gösterdikleri bölüm de çok başarılı bence.
Hangisini diyorsun?
Bir kere her şeyden önce şunu görüyoruz abi. Luthen'in Aldani'nin yapıldığını öğrendiğindeki o
evet.
İçten kahkahası.
Evet.
Yani Luthen'in antikacı dükkanındaki rol yapma sekansları genel olarak çok çok başarılı. Hatta Stellan Skarsgård'un dizideki en başarılı oyunculuklardan birini sergilediğini söyleyebiliriz. Yani
kesinlikle.
Gönül rahatlığıyla.
Kesinlikle. Dayım hala ölmemiş gerçekten.
Luthen'in bütün o antika dükkanını bir paravan olarak kullanma hikaye örgüsü çok güzel yansıtılmış. Benzer şekilde imparatorluğun Aldani'nin etkisini görüp hemen buna yönelik, bunun bir hareket olarak galaksiye yayılmasına yönelik önlemleri almaya başlaması, bunun önünü kesmeye çalışması, akabinde Luthen'in Saw Gerrera'yla yaptığı konuşmada ikisinin de birbirine sen yaptın değil mi? Topunu atıyor oluşu, kimsenin harekatı aslında kabullenmiyor oluşu, Luthen'in ne kadar gizli bir operasyon yürüttüğünün bir kez daha altını çiziyor.
Evet.
Saw Gerrera'nın isyan içinde ne kadar fanatik bir yerde yer aldığını ve aslında diğer asiler gruplarını ne kadar bu hareketin dışında gördüğünü, kendisini ideal devrimci olarak gördüğünü izliyorsun bir yandan. Hani o galaksi çapında etkinin yayılışı bölümüyle birlikte senin isyana ve imparatorluğa dair öğrendiğin şeylerin sayısı bir anda çok artıyor. Benzer şekilde Andor'un işte Ferrix'e dönüp Marva'ya ya gel gidelim, gel gidelim, gel gidelim demesine rağmen Marva'nın Aldani'nin haberini de aldıktan sonra içinde yaşaran umutlarla birlikte Ferrix'i terk etmek istemeyişi, Andor'a da aslında galakside imparatorluktan kaçabileceği bir yer olmadığını anlatmaya çalışışı,
evet.
Ama Andor'un da bunu anlamamakta direnip aldığı paralarla birlikte galaksinin Miami'si diyebileceğimiz Niamos'a tatile kaçışını görüyoruz.
Aldani'den hemen sonraki kısım 200 bin evet. Krediyi aldıktan sonra gittiği yer. Orada kendine birini bulmuş. Takılıyor.
Evet.
Falan böyle. Sonra bir markete diye çıkıyor. Neydi? Sand Trooper, Storm Trooper değildi onlara başka
ya
bir şey.
Oradaki imparatorluk askerleri işte.
Evet,
ne
evet oradaki imparatorluk askerleri. Özel bir isimleri falan vardı. Şey, kıyafetleri biraz daha kum renginde falan, bej renginde. Orada bir anda aslında kendini ulan bunlar beni mi kovalıyor ya falan diye bir şey yanılgıya düşüyor. Koştuğu için gözaltına alıyorlar.
Basit bir paranoyadan evet. imparatorluğa denk gelip bak bu kadar basit bir şeyden 6 yıl cezaya çarptırılıyor.
Evet ve normalde bu 6 ay bunun cezası ama verin 6 yıl gitsin falan diye veriyorlar bir anda. Gidiyor abi.
Sadece bu bile adama aslında galaksinin hiçbir köşesinde imparatorluğun erişiminden tam olarak kaçamayacağını göstermeye yeterli aslında. Ki akabinde gelen hapishane hikaye örgüsüyle birlikte bunu etkinin kat kat katlanarak Andor'da vücut bulduğunu görüyorsun.
Evet abi mesela şey oluyor ya hani hapishane kısmı yani normalde çok random. Hani ne bileyim işte gerçekten böyle bir series of events diyebileceğimiz bir şeyle akıntıya kapılarak bir anda 6 yıl kendini hapiste buluyor. Sonra hapis için geldikleri gezegeni hatırlamıyorum.
Narkina 5.
Narkina 5. Okey. Orada da tanıdık bir isim görüyoruz. Andy Serkis. Ve genel olarak hapishaneden bahsetmek de gerekirse hapishane hatta guardların da kendisi söylüyorlar. Hani dikkat ettiysen çok fazla silahımız yok. Neden biliyor musun falan deyip bir anda böyle bir yerden bir mekanizmayla herhalde çıplak ayakla basılan iletken olan bir mekanizmayla fry'lıyorlar. Yani yakıyorlar. Kızartıyorlar elektrikle beraber. Buraya atıldığını görüyoruz. Hani bu yani izlerken en çok merak ettiğim şeylerden biri dizi dediğin gibi her şeyi bir yere bağlamayı çok iyi başardığı için sezon finaline kadar acaba bu nereye bağlanacak diye bekledim ki hatta son bölümün after credits sahnesinde de tam o hapishanenin evet. önemli bir kısmını bağlıyorlar. Orada ne yaptıklarını görüyoruz işte seviyeler falan var 5. seviyede bizim işte Andor'umuz falan. Kissimi ne diyor adını? Keef. Adını sahte bir isim söylüyor. Zaten sahte bir kimlikle yakalandığı için imparatorluk hala onun dışarıda olduğunu zannediyor. Orada işte böyle bir parçalar falan var. Her grup böyle aynı parçayı daha hızlı yapmaya çalışıyor. Evet,
istasyonlar var evet, ve evet. bunlar sürekli parça üretiyorlar.
Evet, evet.
Mahkumları kendi aralarında yarıştırıyorlar ve buna bağlı olarak cezalandırılan ve ödül alan mahkumlar var.
Aynen öyle.
Ödül alan mahkumların aldığı ödül de ödül olsa bari.
Yemekleri.
Normaldeydik. Bak bu arada o kadar mantıklı kurulmuş evet, evet. ki abi bütün düzen. Sana yemek veriyor.
Çok veriyor. İstediğin kadar veriyor hatta. Yani.
Çünkü sana ağır iş yaptırıyor ve zinde olman lazım.
Evet.
Ama yemeğin tadı yok abi.
Evet.
Yemek tadı istiyorsan şey alacaksın. Ödül alacaksın. Birinci ekip olacaksın.
Çok başarılı bir sistem.
Ve tam bir fabrika düzeni bu arada. Bu yaz ben fabrika stajı yaptığım için doğrulayabilirim. İşte Kino'nun oradaki Andy Serkis'in oynadığı karakterin bir nevi posta başı gibi oradaki masalardan sorumlu olması.
Evet.
Sürekli masaları çalışmaya teşvik etmesi falan ve dolayısıyla diğerlerinden biraz daha avantajlı bir konumda olması falan. Hani bugün herhangi bir fabrikaya gitsen aynısını görebileceğin örneklerden bir tanesi.
Ve şunu da ekleyelim. Hani Kino karakteri 260 günü falan, 250 günü falan kalmış. Hani adamın da aslında orada direkt daha tanıdığımız andan itibaren şunu anlıyoruz. Bakın canımı sıkmayın. Şurada kalmış 250 günüm. Benim başımı belaya sokmayın. Cezamı bitirip defolup gideceğim kardeşim. Benim işim gücüm var.
Hapishaneye dair çok güzel detaylardan bir tanesi Kino'ya gelmeden önce. İlk girdiğinde daha Andor'a herkes şeyi soruyor ya. İşte o zaman cezaları iki katına çıkarılmış.
Aa evet.
Dışarıda böyle bir şey olduğundan haberi var mı insanların? Tepki gösterdiler mi? Ayaklandılar mı falan? Andor bilmiyor.
Evet.
Duymamış bile. Ve bunun üstüne içerideki herkesin nasıl yıkıldığını, kimisinin sinirlendiğini, kimisinin çaresizliğini kabullendiğini görüyorsun. İşte oradaki Melshi karakteri sonradan Rogue One'da Andor'un kankası olarak gördüğümüz sonunda hapisten de birlikte karşılıkları karakter şey modunda mesela sürekli atarlı giderli. O yüzden Kino tarafından da sürekli azarlanıyor. Zaten bizi kaçırmayacaklar ki buradan. Ölmeyi bekliyoruz
pesimist
bilmem ne diye.
Herifin teki
evet,
yani.
Kötümser ve gerçekçi olan karakter aslında aralarında. Evet. Kino da dediğin gibi düzenimiz bozulmasın buranın da düzenini bozma diye her fırsatta adamı azarlıyor, pataklıyor bir şeyler aynen yapıyor. Öyle. O hikaye örgüsünün ve dolayısıyla Kino'nun değişiminin gerçekleşme şekli de çok güzel. İşte Ulaf diye yaşlı bir karakterin ölmeye yaklaştığını görüyoruz.
Evet.
Buna dair ne kadar az şey yapıldığını görüyoruz. Ve aslında Kino'nun değişimi Ulaf'ın ölümüyle birlikte ivme kazanıyor. Ulaf'ın ölümü ve burası çok kritik. Diğer seviyelerdeki birinin cezası bittikten sonra başka bir seviyede yeniden çalışmaya başlatıldığının haberinin yayılması.
Bundan dolayı da
şu çok çok başarılı abi. Diğer gruplarla hiçbir iletişimleri yok aslında.
Evet.
Sadece hepsinin koridorlardan geçerken yan yana geldikleri bir an var.
İşaret
dili. İşaret diliyle mesaj iletiyorlar ve bu mesajın iletilmesi haftalar, aylar sürüyor.
Evet.
Asla hiçbir şeyi doğrulayamıyorlar ama bir yandan şeyi de görüyorsun. Kino diğer posta başına da soruyor. Siz aldınız mı böyle bir şeyin haberini? Var mı böyle? Hani içine o şüphe tohumunun ekildiğini görüyorsun.
Evet.
Çünkü Kino'nun eğer oradaki tek motivasyonu ben cezamı bitirdiğimde çıkacağımsa cezasının asla bitmeyeceğini öğrenmek o adamı bozar.
Evet.
Üstüne bir arkadaşı ölürken ve cezasının bitmesine çok az kalmışken ölürken gelen doktorun aslında iyileştirmek için hiçbir şey yapamayacağını bile öğrenmek o adamı bozar. Ve aslında Star Wars'un en anlık olarak ikonikleşen repliklerinden bir tanesini görüyoruz. Bir bölüm içinde iki tane sunuluşla birlikte. Bölüm başında Andor her katta kaç görevli var diye soruyor Kino'ya. Ve Kino'nun cevapsız bıraktığını görüyoruz.
Sallamıyor.
Bölüm sonunda bunca bilgi eline geçtikten ve Ulaf'ın ölümüne tanıklık ettikten sonra karakterdeki o değişimi adeta gösterir şekilde Andor bir kez daha her katta kaç kişi var diye soruyor. Ve nefret dolu bir bakışla hiçbir zaman 12'den fazla değil dediğini görüyoruz. Ve çarpıcı bir bitişle birlikte
bitiyor.
Tek çıkış yolu var bölümüyle birlikte o hikaye örgüsünün. Aslında evet. Kapanış bölümüne gidiyoruz ki sezonun da bence en iyi bölümüydü. Benim hala en sevdiğim bölüm olduğunu söyleyebilirim. Ya o bölüme uzun uzun değinmeye gerek var mı bilmiyorum.
Nobody
artık
is listening.
Süremizin de sonuna yaklaştığımız için belki o bölümle ilgili iki çok kritik şeyden bahsedebiliriz. Bir tanesi Kino'nun konuşması, bir diğeri de aslında Luthen'in konuşması. Bize Star Wars içindeki en iyi iki monoloğu veriyor bir bölümde. Ne düşünüyorsun? Önce Kino'nun konuşmasından başlayalım.
Abi... ya her şeyden önce zaten Kino'nun monoloğunu çok daha etkili yapan şey tamamıyla o karakterin gelişimine de tanık olduğumuz için. Karakterin motivasyonunun ve bütün düşünce yapısının kırıldığı o andan itibaren nasıl bir drama yaşadığını, nasıl bir dram yaşadığını, nasıl bir şok geçirdiğini de bildiğimiz için aynı zamanda bu kadar bizi etkileyen bir an oluyor. Tam olarak şu şeyi hatırlayamadım. Bir yerden girersen hatırlayacağım. Monolog kısmında söylediği bir laf vardı.
Ya şu çok güzel abi. Oraya gidiyorlar. Kino mikrofonun başına geçiyor.
Tamam.
Önce
tamam.
Ne
evet,
konuşacağını
evet, evet, evet.
Bilmiyor.
Evet. Andor şey diyor ya hani "Is that the best you can do?" falan diyor. İlkten tabii. Böyle sadece normal anons yapar gibi konuşuyor. Daha sonrasında buradan çıkılamayacağını, bütün umudun nasıl kaybolduğunu, nasıl yalanlar söylendiğini, nasıl orada ölmek için bekleyen aslında ya orası bir slaughterhouse, orası bir aslında mezba. Mezba tamamıyla onları falan aynı şekilde. Ve öfkesi açığa çıkıyor direkt.
Yani. Ya orada şey çok güzel. Konuşmanın adeta hani adım adım Kino'nun aklında yazılışına tanıklık ediyorsun.
Evet.
Çünkü başta ne söyleyeceğini bilemiyor. Söylüyor işte ben şuradaki posta başıyım. İşte böyle çalışıyorduk, şöyle çalışıyorduk ama şöyle oldu, böyle oldu. Andor'a dönüp bakıyor. Andor'un ona söylediği şeyi hatırlıyor. Onlara istediğini onlara istediğini vermektense her şeyi tek seferinde onlarla savaşmak için feda etmeye razıyım.
Evet.
Andor'a bakıp onu hatırlıyor. Onun alıntısını yapıyor. Yan tarafa dönüyor. Esir aldıkları imparatorluk gardiyanlarını görüyor.
Öfkeyle bakıyor.
Ulaf'ın ölümünü hatırlıyor. Sinirlenmeye başlıyor. Ve ses tonunda onu alıyorsun. Kurguyu da o kadar iyi yapmışlar ki. Arada hapishaneden kaçış sahnelerine de geçiyor. Şeyin sesinin, Kino'nun sesinin hoparlörlerden gelişini, dolayısıyla o işte üstüne filtrelenmiş haliyle gelişini ve yine de o sesindeki titremenin, sesindeki evet. Nefretin o kadar filtrenin üstünden bile insanlara nasıl geçtiğini görüyorsun. Hapishanedeki herkesi ilhamlandıracak, kaçışa teşvik edecek ve nokta atışı şeyler söylüyor Kino. Hani çünkü ikna etmek için çok uzun zamanın yok ve herkes ikna olmalı. Yanınızdaki adamı da alın diyor. Çünkü kendisi de aslında yüzme bilmiyor. Sonunda bunu öğreniyorsun.
Evet.
Öte yandan şeyi de söylüyor. Asla kaçamayacaksınız. Hani herkesin içindeki nefreti ve bu kaçışın tek yol olduğunu tek seferde pekiştirecek şeyler. Çok nokta atışı evet. Şeyler söylüyor. Yine kamera kullanımının dolayısıyla yönetmenliğin mantıklı yapıldığı şeylerden bir tanesi. Sürekli Kino'nun yüzünde kalıyor abi kamera. Adamın yüzündeki... Ya dizi boyunca oyunculukların bu kadar başarılı olmasının da nedenlerinden bir tanesi kamerayı doğru kullanıyor adamlar.
Evet.
Sana oyuncunun oyunculuğuyla o duygu değişimini, o duygu yoğunluğunu verebilmesine izin veriyor yönetmen.
Ki şey de çok önemli. Hatta yani psikolojik açıdan da aynı zamanda işlenişi çok önemli. Gerçek öfke dediğimiz şey bir anda patlamayla olan bir şey değildir. Yavaş yavaş merdivenden tırmanır gibi tırmanır. Gitgide böyle tepesi atmaya başlar. Andy Serkis'in suratına her baktığında bunu görüyorsun. Konuştukça sanki kendini sinirlendiriyor gibi. Hani böyle hatırlıyor bir şeyleri. Dediğin gibi etrafa baktığında yüzü daha da bir kızarmaya başlıyor. Daha bir nefretle, daha bir motive edici bir şekilde konuşmaya başlıyor. Daha sonrasında zaten basıyorlar düğmelere. Her yerde kapıları falan indiriyorlar.
Ki o konuşmanın bitiş kısmı da direkt tek çıkış yolu vara bağlanıyor. Evet. Ve evet. Sonra zaten onun bir slogan halinde herkesin ağzından evet. bağırılarak kaçışa yeltendirildiğini görüyorsun. Sonunda da Kino'nun aslında yüzme bilmediğini öğrenişimiz. Aslında bütün karaktere yine ayrı bir boyut getiriyor. Çünkü abi bu adam tabii ki kaçmak istemez. Çünkü kaçamaz. Hapishaneden evet. bir şekilde çıkış yolu bulsa bile yüzemiyor adam. Ve hapishanenin denizde olduğunu biliyorlar ilk gelişlerinden. Evet. Dolayısıyla adam kendisi için bir çıkış yolu olmadığının farkında. Ona rağmen bütün harekatı organize ediyor.
Aynen öyle.
Ve şeyi de görmek çok acı yani. Bütün hayran kitlesinin de çok kalbini kırdığını biliyorum. Andor'un belki 3 saniyesi daha olsa Kino'yu yanına alacak, bir şekilde oradan kurtaracaktı.
Evet.
O an yanlışlıkla çarpılıyor, itiliyor, bir şey oluyor ve belki de o yüzden Kino orada ölüme terk ediliyor. Bilmiyoruz başına ne geldiğini.
Ne geldiğini bilmiyoruz, evet. Yani daha sonrasında karşımıza çıkar mı? Ki o da mesela bence Kino karakterinin Andy Serkis gibi önemli bir aktör tarafından, bir star oyuncu tarafından canlandırılması da bu açıdan kafada bir soru işareti oluşturuyor. Çünkü stardom dediğimiz bir konsept var genel olarak prodüksiyonlarda. Çokça tanınan, çokça mekanlarca tanınan oyuncunun oynadığı karakterin, ha bu zaten önemli karakter, bu şöyledir, böyledir diye bizim hep böyle fikirlerimiz olur o karakter hakkında. Daha karakteri ilk gördüğümüz saniyeden itibaren. Şimdi Andy Serkis'i de gördüğümüz için Allah Allah ya bu karakter acaba şimdi Andy Serkis oynuyor yani falan diye sonralardan bir beklenti de oluşturmak için sadece Andy Serkis'i getirmiş olabilirler. Sırf bu karakterin dramatik efektini arttırmak
için.
Buna
çok çok katılmıyorum ben. Çünkü Andy Serkis aslında ekran karşısında ismi o kadar anılan bir adam değil. Andy Serkis'i biz sektöre aşina insanlar olarak çok tanıyoruz. Ama bizim bile tanıdığımız roller genellikle hep motion capture'la
yaptılar. Ya evet onu. Ama sonuç olarak
yani
yine de
Andy
yani.
Andy Serkis'i kim nereden biliyor abi? Ya Gollum'dan biliyorsun. Hı-hı. Ya işte Planet of the Apes'te Caesar'dan biliyorsun. Ya Supreme Leader Snoke'dan biliyorsun Star Wars'ta. Hani ekran karşısında kendisi olarak oynadığı çok fazla rol yok zaten. İşte gitsen şeyi biliyorsun. Batman'de Alfred'i görüyorsun. Evet. İşte şeyde Black Panther'da Klaw'u görüyorsun ama o kadar büyük roller değil. Ve ben, aslında bu bölümü izleyince adamın bunca zaman ekran arkasında bırakılarak ne kadar harcandığını görüyorsun oğlum. Adam ne kadar iyi bir oyuncuymuş yani.
Ben yine de yok. Yani şey etkisi olduğuna inanıyorum. Yani Andy Serkis'in bir yıldız efekti yarattığına inanıyorum o kısımda. Daha sonrasında zaten sana şey sormuştum ya. Ya daha final bölümünü falan izledim. Ya Kino ile alakalı bir şeyler falan var mıydı ya? Hani bir açığa çıkıyor mu falan? Yok abi öyle kalıyor.
Ya şimdilik yok diye biliyoruz. Bence yok. Olmaması da okey bu arada yani.
Bence de olmaması okey. Çünkü birçok karakterin aslında bize iyi tanıtılan, iyi arka planlarını bildiğimiz karakterlerin. Ya Taramin her ne kadar Kino kadar etkili bir karakter olmasa da. Taramin'in abi böyle bam diye böyle bir tane kurşuna öldüğünü gördük yani. Adam hani şey dramatik bir efekti bile yoktu ölümünün yani. Sadece böyle bir işte Nemik arkadan bakıyordu. Aa hayır Taramin falan diyordu. Bu kadar. Rogue One'la beraber Rogue One'daki geleneği sürdürüyor işte aslında bir yerde. Karakterlerin harcanabilirliği. Evet. Çünkü gerçekçi bir dünya abi bu. Hani vururlar abi adamı. Gebertirler yani. Sen koskoca imparatorluğa karşı geliyorsun.
Son bölümde de görüyoruz benzer bir şeyi. Ama oraya geçmeden Luthen'in bu bölümdeki monoloğu. Evet. Yani işte ajanıyla Lonnie yaptığı konuşmadan sonra Lonnie'nin sen ne fedakarlık yapıyorsun ki sorusuyla
evet.
birlikte.
Ki Lonnie'nin şeyden bahsettiğini görüyoruz. Hani ben artık çıkmak istiyorum bu işten. Bırakmak istiyorum çünkü
çocuğum var.
Ben artık bir babayım.
Evet ya kendince nedenleri var adamın. Ama abi bir yandan da Luthen'in bu nedenleri niye kabul edemeyeceğini de anlıyorsun.
Evet.
Ya Luthen şeyi söylüyor zaten ve ben orada hani samimi olduğuna inanıyorum. Seni düşünmediğim bir an bile yok diyor.
Evet.
Ve yoktur hakikaten. Çünkü Luthen'in de dediği şeyden anlıyorsun ki herkesi nasıl bir ateşe attığının farkında bu adam.
Aynen öyle.
Ama yapılması gerekenin bu olduğuna gönülden inandığı için de sonunda ihalenin kendine kalacağını, Pim'inin çekileceğini ve ölüme mahkum olduğunu bildiği halde bu plana devam ettiriyor. Ve oradaki konuşma, ya bak iyi yazım bu işte yani. kötü yazılmış olsa sen neyi feda ettin dediğinde Lütfen'in karakteri everything diye böyle abartılı bir çıkış yapar. Ondan sonra eser gürler bilmem ne bir şey olur. O sahne bir şekilde kapatılırdı. Ve bunu millet yine de çok iyi oyunculuk diye alkışlardı.
O da yavaş yavaş. Everything kısmı artık onun bir patlaması. Daha en ne olsun
sonunda
lan yani.
Geliyor. Bütün evet. Konuşmanın sonunda. Ama diyor işte sakinlik, zihnimdeki iç huzur, işte ne bileyim arkadaşlık, dostluk ne varsa ben bunların hepsinden feda ettim diyor. Ben diyor aklımı gün ışığının gelemeyeceği bir yere çevirdim. Rüyalarımı, hayallerimi hayaletlerle paylaşıyorum diyor. Ve biliyorsun abi yani Luther'in hayatını gördüğünde işte antikacıda nasıl yaşadığını biliyorsun. Yanına çektiği herkesle olan ilişkisini biliyorsun. Evet. Hani o adamın gerçekten yalnız bir hayat yaşadığını ve sonunda o işin içinden canlı çıkamayacağını biliyorsun.
Evet.
Şeyi diyor ya zaten yani 15 yıl önce yazdığım bir denklemin sonuçlarına bakıyorum. Ve dönüp altıma baktığımda ayağımın altında yer çoktan kalmamıştı diyor. Yani işin içine girdikten sonra kendisi için bir çıkış yolu olmadığını kabullenmiş aslında. Sen bu herife sen neyi feda ettin diyemezsin. Adam gerçekten her şeyi feda etmiş.
Kesinlikle öyle. Bunun haricinde... Bunun
son iki bölüme geçiyoruz artık.
Son iki bölümde. Felix'in... Aslında Mon Mothma'dan da bahsedilecek ya kısımlar falan var.
Evet. Ya bu artık podcast'in süre kısıtlaması dolayısıyla... bizim de çekim imkanlarımızın da sınırlandırması dolayısıyla... çok çok detayına giremediğimiz bir bölüm. Ama yine ben herkese şeyi önermiş olayım. Biz arkadaşlar her bölümü ortalama 2,5 saat... ki bazılarında 3 saatin üstüne geçtiğimiz de oldu... canlı yayında konuştuk. Benim kanalımda Star Wars videoları oynatma listesinde her bölümün uzun uzadıya evet. tartışıldığı yayın videolarını da görebilirsiniz. Daha detaylı yorumlar isteyenler onları inceleyebilirler.
Yani incik cincik kısımlar orada yani. Evet. Biz burada genel aslında sezonunu şu anda coverlıyoruz.
Son bölümden bir önceki Ferrix'in kızı bölümüyle ilgili söyleyebileceğimiz şeyler bir Saw Gerrera ile Luthen'in arasındaki ilişkinin artık birazcık daha detaylandığı ve birbirine evet. bağlandığı. Luthen'in Saw Gerrera'yı feda edemeyecek bir adam olarak gördüğünü görüyoruz. Saw Gerrera'ya bazı gerçekleri açıklamak ve dolayısıyla kendisini aslında Saw Gerrera karşısında biraz daha savunmasız bir konuma itmek zorunda kaldığını görüyoruz. Çünkü hı-hı. Anton Krieger'ı feda ettiğini paylaşmak zorunda kalıyor. Bunun üstüne Saw'ın paranoyasının tetiklendiğini görüyoruz.
Sen ISP misin lan falan diyor ya.
Ve Luthen'in aslında ne kadar işinin ehli bir adam olduğunu görüyoruz. Çünkü Saw'ı kışkırtıyor. Kendi adamlarından birinden şüphelenecek şeye getiriyor. O adama hamle yaparken de belinden çektiği silahla Saw'ın kafasına dayayıp beni dinlemen için bunu yapmam gerekiyordu. Dinle şimdi. Böyle böyle olsaydı çoktan. Hani Saw'a resmen mantıklı argümanı sunabilmek için onu o noktaya getiriyor.
Her karakter çok akıllı abi. Yani ve bu akıl tarafı sadece Luthen'de, sadece Andor'da falan değil. Sadece Marva'da falan da değil. Diğer tarafta da var. Bu esnada da Ferrix'in imparatorluk tarafından iyice kontrol altında.
İşgalini görüyoruz.
Evet, direkt işgali. Direkt demir yumrukla. Andor bahanesiyle artık oradaki bir oteli direkt zaten kendilerine üs yapıyorlar. Bir tane garizon getirmişler zaten. Marva ölüm döşeğinde, hatta bu bölümde zaten ölüyor.
Ya burada mesela şeylerin detaylarını çok giremiyoruz artık. İşkence yöntemleri, o işkencenin ne kadar mantıklı olduğu.
Bigse yapılanlar.
Sonrasında
evet.
yine de işkence yaptıkları insanı asmaları falan filan. Dediğim gibi o detayları artık diğer yayınlardan takip etmenizi rica ediyor olacağız. Bu bölüme dair bir de belki söylenebilecek şey. Luthen'in gemisinin adeta bir çift taraflı ışın kılıcına çevrilip iki tane TIE evet Fighter'ı ya. Havada biçişi.
Dörde bir alıyor bu arada. Diğer ikisini böyle bir başka bir manevralarla
taretlerle
falan taretlerle kapıyor. Sonra iki tane TIE Fighter'ı adam bildiğin harbiden şey Darth Maul'un şeyi gibi.
Ya ben eğer bilgisayarımla ilgili sıkıntıları çözebilirsem muhtemelen Andor'a dair birkaç tane video yapacağım kendi kanalıma.
Aha.
Ve bu videolardan bir tanesi sadece o Luthen'in kaçış sahnesi üzerine olacak. Çünkü aslında o sahnede Luthen başından beri kaçmanın planını yapıyor.
Evet.
Adamları o yüzden oyalıyormuş gibi yapıp bir yandan silahlarını hazırlıyor ki çekici ışına tüm kuvvetini versinler. Ki o işte arkaya bıraktığı metal parçalarını bıraktığında tüm kuvvetle çarparsa ancak orayı
yok
parçalayabilir.
Evet.
Yani aslında orada çift taraflı bir akıl oyunu var ve Luthen'in bir yandan... İmparatorluk subaylarını manipüle edişini, dolayısıyla kendi kaçışını planlayışını
ya
görüyorsun.
Ben tek başımayım abi, yapılacak basılacak çok tuş var falan diyor böyle. Bir yandan oradaki droidine şey diyor zaten, bana bir ID numarası bul valid, onu kontrol etmekle uğraşsınlar. Sürekli zaman kazanıyor bir yandan. Çok akıllıca bir sahne.
Ama işte bak mesela normalde şeye çok Deus Ex Machina diyebiliriz, tamam mı? Luthen'in gemisinin bir yandan evet, iki tane ışın çıkartıp fiu fiu yapışına. Ama abi diyemiyorum. Çünkü zaten daha ilk bölümlerden Cassian Luthen'in gemisine ilk bindiği andan itibaren o geminin aşırı modifiye bir gemi olduğunu öğreniyorsun.
Aynen
sen.
Öyle.
Diyor ki oha bunda nasıl hiper uzay motoru var falan. Hani küçücük geminin neresine koydum bilmem ne. Yani sen şeyi biliyorsun. Luthen zaten o gemiyi her türlü şeyle donatmış.
Evet.
Bu yatırım bir kere bir diyalog parçasıyla verildiği için sen bunu 5 bölüm sonra tekrar gördüğünde sana yabancı gelmiyor.
Evet ki hatta
kabul
sana
ediyorsun
bunu
yani.
Sana bunu şey hatırlatıyor direkt. O imparatorluk askerlerinin nasıl yani bundan mı çıktı bu falan diye bir tavırları falan olduğunda, şaşırdıklarında falan. Aklın direkt daha sonraki, daha önceki kısımlara gidip zaten dediğin gibi anlıyorsun durumu. Ki Luthen'in de artık o zamana kadar nasıl ileri görüşlü, nasıl akıllı bir karakter olduğunu da biliyoruz. Nasıl böyle bir duruma denk gelebileceğinin çoktan hesabını yapmış. Adam her şeyi hayatını riske atan, dediği gibi everything yani her şeyi feda eden bir adamın bunları düşünmesi çok da aptalca değil. Böyle bir şey yapmak. Daha sonrasında...
O zaman ufaktan artık sezon finaline geliyor.
Son bölüm yani Marva öldü. Ferix'teyiz. Marva'nın cenazesi var. Andor'un bundan haberi oluyor. Cassian'ın bundan haberi oluyor ve gelmesin falan diyorlar ama çok da iyi iletişim kuramadıkları için ses kesiliyor falan. Cassian gelecek abi. Ferix'e dönecek. Herkes bunu biliyor. Ve artık şey bütün bölüm içerisinde bir zamanı tik tak tik tak işleyen bir bomba var abi.
O kadar güzel bir sekans ki o. Yani bütün o cenaze sahnesi ilk bando notasının başılışından
evet,
itibaren
ve her şeyden önce şunu da şuna da değinelim. Bu bölümde özellikle son bölümde şeyin olduğunu biliyoruz. Hani daha önceden de söylediğim gibi Veli bırakıp 200 bin kredisini alıp gittiğinde Cassian aslında peşine düşüleceğini biliyor. Luthen'in peşine düşeceğini falan biliyor. Burada Ferix'e Luthen geliyor, Vel geliyor, Sinta zaten orada. İmparatorluk zaten bu adamı istiyor, canlı istiyor. Diyor ki imparatorluk canlı yakalar diyor, biz de onu öldürürüz diyor Luthen. Üç farklı şey var. Cassian gelecek. Cassian'ın tek derdi sevdiklerini kurtarıp kendi de oradan defolup gitmek. Cenazeyi görmek, Marva'yı orada...
Cenazeyi
şey,
görmek de değil aslında.
Cenazeyi
yani... Cassian Biggs'i kurtarmaya çalışıyor.
Evet, şeyden dışarıdan o motivasyon olduğunu düşünüyoruz. O arkadaşının
Luthen
onu söyledikten
ve Vel tayfası Biggs'i kurtaracağını bilmiyor ama Cassian'ın yakalanacağını ve dolayısıyla otele
evet,
götürüleceğini sorgu için varsayıyor.
Evet.
O yüzden bir gözleri otelde bir yandan da imparatorluğu izliyorlar.
Evet.
İmparatorluk da bir yandan Cassian'ın peşinde Dedra ve birliği, evet, beraberindeki işte Death Trooper'lar ama bir yandan da cenaze dolayısıyla çıkabilecek olası olayların
İsyanın
önüne geçmenin derdini.
İsyanın kokusunu alıyorlar çünkü. Oraya Dedra zaten geldiğinde etrafı bu şekilde. Hani iki farklı bando geliyor ya. Hı-hı. Onlar birbirleriyle buluşuyor. Oraya bir barikat kuruyorlar. Neden kuruyorlar? Sokakları kontrol altına almalıyız. Bu iş kontrolden çıkmamalı. Cenaze merasimi halledilmeli. Herkes evine dönecek. Başka olay istemiyoruz. Aynı zamanda da Dedra'nın kendi yanındaki 2-3 kişiyle orayı burayı arayarak nerelerde Cassian'ın saklanabileceğini, nereden gözetleme yapabileceğini falan görüyoruz. Bu esnada abi herkesin derdi başka. Herkes farklı bir şeyle uğraşıyor. Cyril abi Dedra'yı stalkluyor.
Ama Cyril'in aslında oraya gidişi Andor'u bulmak.
Evet.
Ama sonra Dedra'yı
anlıyor,
gördüğü andan itibaren o daha farklı
evet,
bir tarafa kayıyor tabii.
O
onların
da...
arasındaki ilişki de çok iyi işlenmiş bir ilişki. Ama şu an detayına girersek bir yarım saat daha konuşmak gerekir.
Aynen öyle. Ya Cyril da kesinlikle çok kompleks bir karakter. Sadece komik bir karakter izlemesi. Çünkü gerçekten çok loser. Annesi tarafından sürekli bullylenen, dalga geçilen bir karakter. Adam bir gönül rahatlığıyla orada mısır gevreğini yiyemiyordu yani. Dedra'ya
ya,
o da...
Sona geldiğimizde... Bilmiyorum Dedra ile ilgili söyleyeceğim.
Yok Dedra'yı gördükten sonra sadece dediğin gibi hani olay Cassian'dan biraz daha Dedra'ya kayıyor. Çünkü Dedra'yı belki de bir kendisi gibi ya yani kendisi gibi düşündüğünü gördüğü daha üst bir basamak
abi,
olarak.
İmparatorluğun kudretinin vücut bulmuş hali olarak görüyor Dedra'yı.
Kesinlikle,
Dedra'ya
evet,
duyduğu çekim de bu yüzden.
Evet.
Sonrasında Marva'nın konuşması.
Evet.
O kadar iyi yazılmış ki. Çok basit.
Çok basit.
Ama zaten hitap ettiği kitleyi ve Marva'nın kendisini düşündüğünde o kadar da basit olmak zorunda. Yarattığı etkiyi görüyorsun. Çok nokta atışı. Ve oraya kadar seni müziklerle, halkın hareketleriyle o kadar güzel taşıyor ki benim gözümden yaş geldi o sahnede.
Yani benim gelmedi zaten. Beraber izledik. Fakat şey, kesinlikle ya zaten ara ara böyle bir durdurup abi ne güzel bir sahne, ne güzel bir sekans falan diye böyle bir övmüşlüğüm falan var.
Bir de yani Brasso'nun faşistleri elinde tuğlayla çatır çutur dövüyor.
Dur oraya geleceğiz. Oraya hemen geleceğiz. Dediğin gibi konuşmanın en güzel taraflarından biri biz hep uyuyorduk bu zamana kadar. Farkında değilmişiz şeyiyle beraber. İnsanlar zaten bir gaz durumda. Zaten bu cenazenin vermiş olduğu bir duygusal bir durum var. Bir hüzün var ortada. İyice artık gazla beraber. Çünkü bunları Marva söylerken hologramıyla, daha önceden kaydettiği hologramıyla etrafta imparatorluk askerleri var. Dediği şeylerin aslında ne kadar gerçek olduğunu görüyorsun.
Bir evet. Yandan herkesin yüzünde o duyguların nasıl evet. Oluşmaya başladığını da görüyorsun.
Evet. Daha sonra da olaylar zaten kopuyor ve Chad abimizin abi ne güzel bir hani Spartan kick diyebileceğimiz şeyi.
İki tane Spartan kick gördük.
Felix, Felixian kick. Sonra da böyle çok güzel bir tuğlayla, Marva'nın tuğlasıyla bir de yapıyor ya bunu. Marva'nın evet. Tuğlasıyla adam böyle bam diye koyuyor bir tane. Çok keyifli bir sahneydi. Daha sonrasında da zaten Kesin Bix'i kurtarıyor falan. Bix'in orada artık...
kafanın komple gittiğini görüyoruz.
Kafanın komple gittiğini görüyoruz. Onlar kaçış yolundalar. Bombalar patlıyor, bir şeyler oluyor. Artık bayağı böyle bir imparatorluk askerlerine karşı Ferix halkının saldırdığını görüyorsun. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü karşılıklı bir atak var.
İmparatorluğun da insanları öldürmeye başladığını
ateş
görüyoruz.
Ateş etmeye. Fire at will diyor direkt. İstediğin zaman ateş edin. Artık buradaki kapışmanın ardından da Cassian herkesi alıp götürüyor.
Evet. Kendini de Luten'e adıyor aslında.
Beni öldürmeye gelmiştin falan diye. Ki senin dediğin gibi daha öncesinden hemen bahsetmiştin bölümün. Geri döneceğim deyip evet. Aslında geri dönemeyeceği bir yola giriyor tekrardan. Sevdiklerinin yanına geri dönemeyeceği bir yola giriyor. Luten'in yanına giderek.
Bu bölüme dair son bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Ondan sonra da ufaktan kapatalım zaten. Nemik'in manifestosu sezon boyunca referans verilen bir
bundan
şeyken...
Bundan hemen sonra ben de bir şey ekleyeceğim.
Bu bölümde bir kısmını dinleme şansı buluyoruz. Hı hı. Ve yine o sahne çok çok iyi kurgulanmış. Çünkü Nemik'in konuşması işte her şeyin imkansız görüneceği anlar gelecektir. Kendini savunmasız hissedeceksin. İşte düşmanın çok büyük görünecek, yenilmez görünecek derken... Bix'in hapishanede yalnız başına... İşte tir tir titreyen halini dışarıda evet. Gök gürültülerinin olduğu sahneyi görüyorsun.
Evet.
Sonra şeyi söylerken işte isyan kıvılcımı hiç ummadığın bir yerden patlayabilir. İnsanlar özgürlük çabasına kendi kendilerine girişebilirler derken Luten'i gösteriyor. Ve bölümün devamında Luten'in kendisi organize etmediği bir yerden bir isyanın çıkışına tanıklık edişini görüyorsun.
Aynen öyle.
İşte şeyi söylerken...
Marva'nın konuşmasını dinliyor zaten.
Faşizm işte baskı... Devam ettirilmek zorunda olan bir şeydir. Emek gerektirir ve eninde sonunda patlamaya mahkumdur. Ve bu aslında bir korkunun maskelenmesidir derken...
Aynen öyle.
Burada tabii o sahneyi göstermiyor ama sonrasında... işte insanlara müdahale etmek için giden imparatorluk subayının... nasıl oradan sürüne sürüne çıktığını... Dedra'nın elinde silahla milletin arasına girdikten sonra nasıl ölümün eşiğine geldiğini görünce...
Cyril tarafından
kurtarılıyor. Aslında Nemik'in söylediği her şeyi görüyorsun ve... Manifestosunu deneyin diye bitiriyor ya.
Evet.
Marva'nın yaptığı şey de tam olarak denemek abi.
Evet.
Andor'un yapmaya karar verdiği şey denemek. Ferix halkının yaptığı şey denemek.
Evet.
O yüzden aslında o manifestoda bölüm boyunca tekrar bir anlam kazanarak bir yandan bütün sezonu da özetliyor bizi.
Aynen öyle ve Ferix'in de buradaki gelişimi tamamlanmış oluyor ya işte ilk baştaki bastırılmış aykırı halkın bütün o motivasyonunun son parçası, son tuğla işte Marva'nın o son tuğlası bir anda bütün isyanı ayaklandıran şey oluyor. Ben burada bir de şey ekleyeceğim. Zaten hani şey bittikten sonra artık Cassian'ın da tamamıyla kendini isyana teslim etmesiyle diyeyim. Luten'e kendisini teslim ederek ya beni öldür ya beni al diyor zaten. After credit. Orada şeyden bahsediyorlar ya. Hapishaneden beraber kaçtığı
parçaların...
hapishaneden beraber kaçtığı arkadaşı şey diyor ya hani ayrılalım bu şansımızı ikiye katlar burada neler
çok
olduğunu
insana yayalım.
Çok insanı yayalım bu hapishanede neler döndüğünü neler olduğunu nasıl şeyler yaşandığını herkese anlatalım ki herkes bilmeli deyip ayrılıyorlar. Daha sonrasında da herkesin bilmesi gereken şey ne? Hapishane sahnesini izlediyseniz ya izlemişsin ya buraya kadar izliyorsanız izlemişsinizdir herhalde. orada ne yapıyorlar abi diye ben de böyle bir düşünmüşüm. Ne lan bu? Hani acaba sadece böyle Lego gibi bir şey mi? Amaçsız bir şey mi? Değil abi. Ne için yapıyorlar? After Credit'te görüyoruz. O yapılan parçaların bir şeyin inşasında kullanıldığını, bir şeyleri tamamladığını görüyoruz. Bu da
ölüm yıldızı.
Death Star.
Ama bence hapishanedeyken kastedilen o değil. Çünkü hapishanedeki kimsenin ölüm yıldızı inşa ettiklerini bildiğini sanmıyorum.
Yok yok yok, evet zaten şey... O kısım şeyle alakalı. Hani evet,
hapishanede olanları anlatın diyor.
Hapishanede olanları anlatın. Evet. Aynen. Yani burada mahkumlar hiçbir şekilde çıkamayacak diye. Böyle bir muhabbetleri var. Daha sonrasında sadece hani o kadar ulan biz bunu 2 bölüm kadar izledik. 2 bölüm, 3 bölüm izledik neredeyse. Ne yapıyorlar bu adamlar? Abi Death Star aslında yapıyorlarmış ve dediğin gibi sınırsız bir iş gücü ve kimsenin bilmemesi gereken bir proje. Daha iyi nerede yapabilirsin? Hapishaneden başka. Bu da çok güzel bir bağlantıydı. Ben çok tatmin oldum.
Bir yandan bu konuyla ilgili de vaktinde Death Star'da kullanılacak parçaların yapımında görev almış Cassian Andor'un sonradan da Death Star'ın yok edilmesini sağlayacak planları
evet.
sızdırmak için hayatını feda edişi de yine karakter için de güzel bir ironi.
Çok iyi iş ya.
Gerçekten çok iyi iş. Yani çok çok söyleyecek bir şeyimiz yok. Evet. Hala aynı lafımın arkasındayım.
Çok söyleyecek şeyimiz sene, var.
Bu sene televizyona gelmiş en iyi iş. Şans vermediyseniz kesinlikle verin.
Evet.
Onun dışında da ufaktan toparlayalım mı?
Evet.
Yine 1,5 saate yaklaştık galiba. Bu zamana kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen yorumlarda hem Andor'la ilgili görüşlerinizi hem bizim değinmediğimiz ama sizin yakaladığınız yerleri hem de bundan sonraki bölümlerde konuşmamızı rica ettiğiniz şeyleri iletin. Onun dışında içerikle ilgili ya da bize iletmek istediğiniz yorumlarınız da varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Bize Apple Podcast'ten, Spotify'dan ya da YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı YouTube'dan iletebilir, Instagram gönderimizin altına yazabilir, Instagram'dan bana, Taylan'a veya direkt podcast'in hesabına direkt mesaj yoluyla iletebilirsiniz.
DM'den yürüyebilirsiniz her zaman dediğimiz gibi.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.